Bu bir tekrar yayındır.
Üç Büyükler başlıyor.
Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
Değerli dinleyenler, sevgili seyirciler, yine bir perşembe günü karşınızdayız, birlikteyiz. Saat 12 ile 14 arası 3 Büyükler programında Ali Naci Küçük'le birlikte olacağız. İrfan 25 bugün bizimle olamayacak çünkü seçim çalışmaları var Fenerbahçe'de. Hem Aziz Yıldırım cephesi hem Ali Koç cephesi röportajlar gerçekleştirecek ve seçim ofislerine gidecek İrfan 25. Ona da kolay gelsin dileyelim ve Ali Naci Küçük'le söyleşiye başlayalım. Gündemimiz yoğun. Fenerbahçe, Mourinho, hızlı bir başlangıç. Ali Koç cephesi ve Aziz Yıldırım cephesinin inanılmaz bel altı vurmaları var. Yani belki de son 30 yıldır, 40 yıldır seçimlerde böylesine bir bel altı vurma hiç görmedik, yaşamadık, şahit olmadık.
Ve her geçen gün desibel artıyor.
Ve desibel artıyor ve öyle böyle bel altı vurma yok. Ya gerçekten Fenerbahçe camiasına, başkan adaylarına, iki tarafa da yakışmayan söylemler, ifadeler. Hakikaten acilen bence bu düşünceden, bu söylemlerden vazgeçmeleri lazım. Çünkü iyi gözükmüyor, güzel gözükmüyor. Bunu da söylemek lazım, uyarmak lazım iki tarafı da. Mourinho'yu konuşacağız. Van Bronckhorst, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü. Erden Timur Galatasaray'da basın toplantısıyla ayrıldı. Erden Timur'un tabii ki de son durumu, onu konuşacağız. Dönme ihtimali var mı? Dursun Özbek'le arasındaki problemler ya da problem var mı? Bunları konuşacağız. Hepsini masaya yatıracağız.
Okan Buruk'un da sözleşmesi 2 yıl uzatıldı. Yarın imza töreni var.
Evet, Okan Buruk da zaten 2 yıldır Galatasaray'ı şampiyon yapan Okan Buruk da yarın sözleşme imza alıyor. Zaten olması gereken de bu. Nereden başlayalım? Dilersen Van Bronckhorst'tan başlayalım. Beşiktaş'ın yeni teknik patronu 2020'ye kadar sözleşme imza aldı. 2+1 2027'de 2+1 yıllık mukavele. Daha önce Feyenoord ve Glasgow Rangers takımlarında çalıştı. Başarıları var, başarısızlıkları var, dalgalanmaları var. Çok iyi giderken bir anda kötü gidebiliyor. Çok kötü giderken bir anda inanılmaz performans gösterebiliyor. Beşiktaş gibi büyük camiada bu baskı stresi kaldırabilir mi? Çünkü Mourinho ile görüşüldüğünü açıklamıştı Hüseyin Yücel. Ardından Mourinho'yu Fenerbahçe aldı. Herkes o tarzda bir teknik adam bekledi. Beklentileri arttırdı. Ardından Van Bronckhorst'ta dün bakıyorum yorumlara sosyal medyaya birçok tabii destekler var. Ama birçok kişi de çok memnun olmamış, tatmin olmamış. Hatta bu senede Kasım'da avlu atarız, 12. haftayı zor görür tarzı ifadeler de var. Ama onun dışında çok iyi bir teknik adam, başarılı olur diyenler de var. Hollandalı teknik adamların nesli bitti diyenler var. İşte eğer destek olunursa, yanında durulursa orta ve uzun vadede çok başarılı bir oyuncu grubu ya da bir takım ya da bir sinerji oluşturabilir, şablon oluşturabilir, bir sistem oluşturabilir diyenler de var. Sen neler söylersin Van Bronckhorst'la alakalı?
Bir kere Beşiktaş'a ve Türk futboluna hayırlı olsun. En azından sıcak, genç, dinamik bir teknik adam aldı Beşiktaş bana göre. Yani önceki teknik adam gibi, Portekizli gibi açıkçası yıllardır kulüp çalıştırmamış, güncelliğin uzağında kalan bir teknik adamdansa.
Gerçi Van Bronckhorst'ta 2 yılda çalıştırmıyor. 1,5 yılda çalıştırmıyor.
Ya en azından Rangers gibi, Feyenoord gibi takımlarda yakın geçmişte çalıştı Van Bronckhorst. Ve genç bir teknik adam. Kariyerine artılar katmak isteyen, hedefleri olan bir teknik adam. Ve bu arada yani 3-4 ay önce ismi Barcelona'yla da anılan, Barcelona kulübünün de teknik adam adayları arasında konuşulan bir isim. İspanyol basında evet, yazmıştı. Yani bence açıkçası kötü bir hamle değil.
Bu arada 1.4 milyon euro garanti ücret alacak. Onu da belirtelim Van Bronckhorst'la alakalı.
Yani bence kötü bir hamle değil. Eleştirilecek bir yanı yok ama şunu söylemek lazım. Ben bu transferi şu açıdan bakıyorum. Sayın Hasan Arat keşke Fernando Santos'tan önce Van Bronckhorst'u getirseydi. Çünkü galiba bence Fernando Santos'tan çok daha iyi bir hamle bu.
Şöyle bir durum var yalnız. İlk tercihi de Van Bronckhorst'u zaten. Onu istiyordu. Bir yardımcısı var Van Bronckhorst'un. O bir takım çalıştırdı. Ve bütün başarılarını o yardımcı antrenörle birlikteyken yaşıyor. O ayrıldığı anda başarısız oluyor. Ve beraber almak istiyor. O sırada takım çalıştırdığı için beraber gelemeyeceği için de Van Bronckhorst'u tercih etmiyor. Ve şu anda birlikte gelecekler.
Anladım. Yani Fernando Santos'tan %100 çok daha bir daha iyi bir hamle. En azından güncel futbolu bence çok daha iyi yakından takip edip hedefleri, heyecanı olan bir teknik adam bu sefer aldı. Yani Fernando Santos gibi geçmişte kalan, heyecanını kaybetmiş, uzun yıllardır kulüp çalıştırmamış bir teknik adam değil Van Bronckhorst. Ama şunu özellikle kalın puntolarla altını çizmek istiyorum. Beşiktaş'ın problemi teknik adam problemi değil zaten. Yani Beşiktaş'ın oyuncu kalitesiyle alakalı sorunu var. Yani bugün Beşiktaş'a kulübü de getirseniz, boşta şu an kulüp. Gerçi uzun bir süre dinleneceğini, kulüp çalıştırmayacağını söyledi ama hani daha böyle işin önemine dikkat çekme adına söylüyorum. Yani kulübü de getirseniz şu an Beşiktaş şampiyonluk yarışında olamaz bu oyuncu kadrosuyla.
Tabii canım,
Beşiktaş'ın problemi futbolcu kalitesiyle alakalı sorunu var. Beşiktaş'ın kalitesini büyük kulüp noktasına yeniden taşıması gerekiyor. Yani Van Bronckhorst bugün başlasa göreve sıfırdan yani 3-4 transferle falan düzeltemezsiniz. Beşiktaş şampiyonluk yarışına itemezsiniz. Yani Van Bronckhorst'u aldıysanız eğer şampiyonluk hedefiniz planınız varsa net en az 8-9 tane transfer yapması lazım Beşiktaş'ın tartışmasız. Yani Beşiktaş'ın sadece 11'e değil kulübeye de hatta tribüne de yani hani kulübeye giremeyen oyuncu grubuna da takviye yapması gerekiyor bence. Yani şimdi 4-5 tane isim sayalım. 3 büyük kulüpler, 4 büyük kulüpler bunlar da oynayamayacak noktada oyuncusu var Beşiktaş'ın. İşte Umut Meraşlar, Tayyip Talha hadi daha iyi.
Tayyip Talha iyi bir yedek olur işte ya çok Tayyip, ağır bir sakatlık ne bileyim, yaşadı.
Sağ bek oynuyor Necip. Yani Necip çok büyük bir fedakar bir oyuncu ama yani Beşiktaş'ın kalite problemi var. Bunu da ortadan kaldırması gerekiyor. Bana göre şampiyonluk yarışında olması için. Çünkü bir taraftan Türkiye'de Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti özellikle son iki sezonda çıtayı bambaşka bir noktaya taşıdı. Yani Fenerbahçe şampiyon olabilmek için Jose Mourinho'yu getirdi. Galatasaray getirdi aslında Jose Mourinho'yu. Çünkü Fenerbahçe artık şampiyonluğa ulaşmak için Special One getirdi ya. Yani yıllar evvel Ergin Hoca'yla röportaj yaparken bunu niye söylüyorum Galatasaray getirdi Mourinho'yu diye. Ergin Hoca'yla röportaj yaparken çok güzel bir ifade kullanmıştı. Obradovic'i ben getirdim demişti Fenerbahçe'ye. Çünkü Fenerbahçe beni yenemediği için Avrupa'nın en iyi koçunu Türkiye'ye getirdi demişti. Şimdi aynı tablo ve aynı durum şu anda açık bir şekilde futbolda devreye girdi. Yani iki sezon boyunca şampiyonluk yarışını son haftalara kadar taşıyan Fenerbahçe iki sene üst üste Galatasaray'a o kupayı ve şampiyonluğu kaptırdı. Ve şimdi sıfır hatayla oynamak için teknik adam konusunda Jose Mourinho gibi marka bir isim getirdi. Şimdi bir tarafta Jose Mourinho var, bir tarafta iki yıl üst üste şampiyon olmuş Galatasaray ve Okan Buruk var. Tabii ki onların da bu iki takımda da eksikler var mı? Var. Ama Beşiktaş'ın eksisi çok ama çok fazla. O yüzden Galatasaray ve Fenerbahçe ile mücadele edebilmesi için bence Beşiktaş'ın sıfır hatayla %100 transfer isabetiyle oynaması gerekiyor. Ve artı bana göre Sayın Başkan Hasan Arat'ın açıkçası biraz sezon öncesinde Van Bronckhorst'un da üstünden o baskıyı alabilmek için biraz beklentiyi düşürmesi gerekli Beşiktaş camiası ve taraftarında. Yani Ahmet Nur Çebi'nin yaptığı gibi sezonun birinci haftasında ya da sezon başlamadan biz bu sene %100 şampiyonuz demek Beşiktaş'a, Van Bronckhorst'a ve Hasan Arat'ın geleceğine zarar verir. Yani biz bu sene Beşiktaş'ı gururlandıran bir mücadele sergileyeceğiz. Ya bu tip cümlelerle bu tip vaatlerle gitmeli bence.
Bence şunu söylemeli. Beşiktaş'ın her zaman elbette ki şampiyonluk amacı ya da hedefi var. Büyük camia takım. 3 senedir Kasım'da avlu atan bir takım var. Yine şampiyonluk paradosuyla yola çıkacağız ama biz ligi sonuna kadar, zirveyi sonuna kadar kovalayacak bir takım yaratacağız. Ve orta ve uzun vadede çok başarılı bir takıma imza atacağız, oluşturacağız şeklinde daha gerçekçi ifadeler kullanırsa daha doğru olur. Van Bronckhorst'la beraber Beşiktaş şu anda senin de söylediğin gibi tabii birçok transfer yapacak. Van Bronckhorst'un ve kendisinin üzerinden o baskıyı alabilecek yıldız isimlere doğru transferleri yapmalı. Belguis'le Beşiktaş görüşüyor. Anlaşma aşamasında olduğu söyleniyor, yazılıyor, çiziliyor. Her an bitebileceği belirtiliyor. Talisca ile alakalı şöyle bir planı var başkanın. 5 milyon euro kulüp, 5 milyon euro sponsor. Yaklaşık 10 milyon euroya mal olacak. Cüzi bir rakamda bonservis bedeli ödenecek ve Talisca'nın transfer edilmesi hedefleniyor. Bununla alakalı çalışıyor Hasan Arat. Onun dışında birçok isim de yazılıyor, çiziliyor. Dün de bunları belirttik. Dünkü yayınımda çok da izlendi. Hem Van Bronckhorst'un analizini yaptık, hem Mourinho'nun analizini yaptık Ömer Fükeşen'le beraber. Beşiktaş birçok isime almayı planlıyor ama şu anda en yakın isim Belguis gibi gözüküyor. Sol kanatta oynayan bir oyuncu. Yaklaşık 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak. Yaklaşık 2,5 milyon euro artı bonuslarıyla sözleşme imzalanacak. Büyük ihtimalle bunlar Beşiktaş'ın transfer listesindeki olan isimler. Tabii bir tane santrafor, bir tane sol açık, bir tane 8 numara Beşiktaş'ın olmazsa olmaz oyuncuları. Sağ beke ihtiyacı var, Rozier dönecek mi? Sol beke ihtiyacı var, Rıdvan da Van Bronckhorst'un eski öğrencisi, ikna edilebilecek mi? Stoper oyuncu lazım. 6-7 tane nokta transfer ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Bu yönde Beşiktaş'ın işi Fenerbahçe ile Galatasaray oranla en zor olan kulüp. Az sonra Beşiktaş'a yine geçeceğiz, gelişmelere aktaracağız. Erden Timur'la alakalı neler söylersin? Dursun Özbey'in Erden Timur'a sen kal, sponsorlarla ilgilen transferleri biz yapacağız şeklinde bir görüş belirttiği, yorumda bulunduğu söyleniyor. Bu doğru mu, bu iddia doğru mu? Kim Erden söylüyor? Timur neden gitti?
Ya bunu geçen gün Galatasaray'dan, yani şimdi yani Galatasaray camiasının içinde olmayan ama futbol dünyasında oyuncu temsilcileri arası iyi olan bir arkadaşımız da bunu söyledi. Genç bir meslektaşımız. Ya böyle dedikodular var. Yok işte Erden Timur transferden çok yüksek kontratlı maliyetli sözleşmeler yapıyor. Transferden komisyon alıyor falan. Ya Erden Timur bu kararı 4 ay önce falan verdi. Yani ben futbolarına gündem Galatasaray programlarında anlattım. Erden Timur gidiyor dediğimde Galatasaray taraftarları tabii ki doğal olarak tepki gösteriyordu. Yani şampiyonluk yarışındayız, yapma abi, yazma abi falan. Ama gidişat çok ortadaydı, belliydi. Yani şimdi Erden Timur kalmayı hiç düşünmedi ki. Hiçbir teklifi açık değildi ki. Sayın Başkan işte desin ki kal ama transferi biz yapacağız. O zaman Erden Timur'un zaten orada oturmasının bir manası yok. Ya futbolun başındaki adam transfere bakmıyorsa ne anlamı var? Ve ayrıyetten de yani o kadar çok duygusal ve samimi bir konuşma yaptı ki Sayın Erden Timur veda toplantısında. Ben ne demiştim burada da, Radyo Gol yayınlarında da? Erden Timur kırgın, Erden Timur kızgın, Erden Timur üzgün. Bu duygu durumunu açık bir şekilde ortaya koydu Erden Timur.
Çok yani, ön plana çıktı diye mi başkan rahatsız oldu?
Ya bazen çok açık bir şekilde futbolda da hayatta da başarı kıskanılıyor hocam. Ya bu çok net bir. Yani sen de yıllarca bu sektörün içindeydin.
Evet.
Yani başarı kıskanıldı Galatasaray'da çok açık bir şekilde. Paylaşılamadı. Başka bir izahı yok bana göre. Yani fikir ayrılıkları olur mu? Olur. Yanlışlar, hatalar olur mu? Olur. Ama 2'de 2 yapan, iyi giden bir Galatasaray'da bana göre bu sistemi, düzeni bozmamak için Sayın Başkan Dursun Özbey'in çok daha fazla mesai harcaması gerekiyordu. Ya da çok daha fazla çözüm odaklı hareket etmesi gerekiyordu. Ya da çok daha samimi olması gerekiyordu. İçeride farklı, dışarıda farklı, mikrofona farklı demeçler verilmemesi gerekiyordu bence Galatasaray'da. Ha, Erden Timur'un hatası yok mu? %100 var. Burada da hep dile getirdik. Yani transfer konusunda Galatasaray bu sene sınıfta kaldı geçtiğimiz yıl. O yüzden bu şampiyonluk, teknik adam şampiyonluğu. Ama Erden Timur'un başarı kıstasını ya da başarılı olup olmadığını transfer başarısından ya da transfer isabetinden değerlendirmeyeceksiniz. Erden Timur niye başarılı? Erden Timur şu yüzden başarılı. Çünkü Florida bir aile ortamı oluşturdu. Oyuncularla çok iyi bir iletişime sahip oldu. Futbolcular Erden Timur'u çok seviyor. En kritik anlarda Erden Timur'a kim sahip çıktı ya da kim onun için konsantre olup motive olup oynadı? Icardi. Ve gördün, bilmiyorum, sosyal medyadan takip etmişsindir. Icardi Erden Timur'un ayrılığı sonrasında sosyal medya hesabından, Instagram hesabından öncelikli paylaşılan Galatasaray storylerini kaldırdı. Ha, bu aslında bir mesaj. Yani ben size bırakmayın demiştim. Niye Erden bıraktı demek istiyor aslında Icardi. Tabii ki şunu katılıyorum. Tabii. Icardi Erden Timur'un futbolcusu değil. Icardi Galatasaray Kulübü'nün oyuncusu. Yani zaten Erden Timur'un istifa ettiği gün, hatta futbolların programında da söyledim. Yani herkes bana şunu sormaya başladı. Icardi ne olacak? Abi şimdi Erden Timur bir kere bıraktı ama iyi bir Galatasaraylı. Kalkıp Icardi'ye ya ben ayrıldım Mauro, bir paylaşım yap, bana destek ver ya da Galatasaray'dan ayrıl diyecek bir adam değil. O tip durumda tabii ki Galatasaray'a destek şey, sağlar.
Sene Icardi biraz sallanırsa, biraz gol atamazsa herkes buna yoracak. Abi kardeşim tabii. Erden Timur gitti, ondan oynayamıyor. Bütün ihtiyaçlarını ya da problemlerini o çözüyordu.
Abi ne olursa, ne olursa. Çünkü Erden Timur ne diyeyim, yeni versiyon bir abi olmuştu Florya'da. Yani oyuncularla dost oldu, oyuncularla arkadaş oldu. Vakit geçirdi. Sosyal hayatında da beraberdi. Bütün sorunlarına hakimdi futbolcuların. Çok büyük bir artı bu. Ya Icardi'si, Torreira'yı, Mertens'i niye bu kadar çok seviyorlar?
Peki bir şey soracağım. Bu kadar başarılı bir ortam ya da başarılı bir duruma tekerleğe neden çomak sokulur?
Ya bu başa... Vallahi Galatasaray'ın yıllardır, ben 24 senedir bu camianın içindeyim. Galatasaray'ın en büyük rakibi aslında Galatasaray'dır. Yani çok açık ve net. Hele ki başarı paylaşılamadığı zaman insanların tahammülü kalmıyor. Ben dün gece...
Beşiktaş'ın en büyük problemi olur.
Yani dün gece işte Galatasaray Adası'nda bir organizasyon vardı. Okan Hoca'yla da karşılaştık, sohbet ettik. Ya bugün sezon başlamış olsa Galatasaray 1-0 geride başlıyor. Hoca da aynı görüşte, bunu konuştuk. 1-0 geride başlıyor Galatasaray. Niye? Çünkü futboldaki yüzü, oyuncuların en güvendiği isim Galatasaray'dan ayrıldı.
Şaka ya.
Şimdi artık o koltuk ateşten gömlek abi. Çünkü kim gelirse gelsin Erden Timur'la kıyaslanacak. Adam 2'de 2 yaptı mı? 2 şampiyonluğu var abi. 2 sezon çalıştı, 2 şampiyonluğu var. Şimdi kim gelirse gelsin o baskıyla mücadele etmek zorunda kalacak. Tabii. Mecburen. Yoksa kötü bir sonuç olursa dediğin gibi tepki olacak tarafta.
Bir de şimdi karşındaki en ciddi rakibin Fenerbahçe.
Ve Jose Mourinho.
Ve Jose Mourinho getirmiş.
11 senelik şampiyonluk.
99 puan almış. Geçen sene saçma sapan hatalar yapmış. Belki şampiyon olacak. Belki Süper Kupa'da yense demoralize edecek vesaire vesaire. Mourinho gibi önemli bir isim. 3-4 tane nokta transfer, kaliteli yıldız alsa zaten harika bir kadrosu var. Derin bir kadrosu var. Beşiktaş şimdi 7 tane takviye yapacak Van Bronckhorst'la. Trabzonspor, Abdullah Avcı, Çağdaş Atan, Başakşehir. Geçen seneki kadar ben Anadolu takımlarının kötü olacağını zannetmiyorum. Geçen seneki kadar bu kadar güle oynayan maçların kazanılacağını düşünmüyorum. Yani bu kadar kolay olmayacak yeni sezonda. Böylesine bir sezonda bence şu hamle ya da şu hata su götürmez
hata.
Yani.
Net bir hata. Ve göz göre göre gelen bir hata. Yani aylardır hani adım adım sonu belli olan bir olaya yani Galatasaray Başkanı Dursun Özbek nasıl dur demedi ya da dur diyemedi. Nasıl önünü kesemedi? İstemedi demek Sayın Başkan. Bence büyük bir hata. Hatta dünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın Galatasaray Kulübü'nü kabul ettiği davette de şampiyon olması sebebiyle Erden Timur yer alacaktı. Kafiledeydi ama yaşananlar sonrasında ipler koptuğu için Erden Timur çok büyük pay sahibi oldu. Davete de katılmadı. Başkan da görmek istemediğini söyledi Erden Timur'a.
Şaka yapıyorsun tabii ya.
Ya ipler tamamıyla kopmuş durumda artık. Basın toplantısı sonrasında.
Abi şey de çok yakışık almayan bir görüntüydü ya. Hiç böyle.
Tabii. Eksiğe düşürdü Galatasaray'ı. Basın toplantısını diyorsun değil mi?
Hayır şey. Ne? O hani espriyle karışık. Ya işte rol çalma falan filan böyle inanılmaz bir açıklama. Yani ekran başında böyle şey yaptım ya böyle hakikaten hani amiyane tabir ama böyle bazı ifadeler seni şey ihret eder ya abi. İğreti oldum yani. Ya roh çalma moh çalma sen milletin önünde falan espriyle karışık nasıl ifadeler bunlar abi? Çok ayıp ya. Hakikaten çok ayıp yani.
Net. Çok açık ve net. Yani bakalım. Yani Galatasaray'ın %100 başarılı olması lazım. Huzur içinde devam etmesi lazım adına. Bunun dışında Okan Hoca'nın kontratı 2 yıllığına uzatıldı. Yarın imza töreni var. Galatasaray Spor Kulübü'nde Rams Park Ali Samiyan kompleksinde. Okan Hoca tatile dahi çıkmadı. Yani adam şampiyon oldu. Yenisi için mesai harcıyor şimdiden. Hiç es vermedi. Bence Jose Mourinho hamlesi Galatasaray'ı yeniden hiç diri tutmadan sezonu başlamadan yeniden motive etti bu yarışa aynı zamanda. Çok da transfer yapmak istemiyor, düşünmüyor Okan Hoca açık söyleyeyim.
Kaç tane yapacak?
Yani kadroyu koruyalım. Tabii ki orta saha. İki tane orta saha.
Kimler gidecek orta sahadan? Endombele gidecek.
Tabii canım Endombele gitti bile Endombele abi. Geçmiş olsun. Endombele. Nerede bilmiyorum. Nerede tatil yapıyor ama.
Dün özetleri izliyorum. Kopenhag Galatasaray maçının abi sanki bir yağ tulumu ya sahada. İnanılmaz yani. Ya böyle bir şey olabilir mi? O göbek falan ne abi? Ben daha fitim biliyor musun Endombele'den?
Tabii. Net. Abi herhalde o maçtan sonra Hürriyet gazetesi başlık atmıştı. Endombili.
Tabii Endombili.
Dombili abi.
Dombili.
Yani biliyorsun yalnız şunu da örnekleyeyim. Tottenham'a da Endombele'yi aldıran Jose Mourinho'ydu. 63 milyon euro. O yüzden Fenerbahçe dikkat etmeli bence Mourinho'nun transferlerine.
Öyle mi? Tabii bence de.
Tabii. Tottenham'a Getson'u da alan, Getson Fernandes'i de kiralatan, işte kontrata 50 milyon sterlindi galiba ya da 40 milyon sterlin maddesi vardı. Ama devreye girmedi tabii ki. Onu da Getson Fernandes de Tottenham'a.
Tabii yani şimdi Mendes de kankası olduğu için tabii orada Fenerbahçe kulübü bir dikkat etmeli tabii. Yani tabii. Şimdi orada
çünkü Jorge Mendes var.
Mourinho çünkü dikkat etsin.
Gol yiyebilirler.
Yani. Ama tabii orada Branco var.
Evet.
Sportif direktör orada o işlere çok şey yapmaz. Müsaade etmez. Ben Fenerbahçe'nin doğru transferler yapacağını düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey var. Kimin kazanacağını bilmiyoruz seçimi. Kim kazanırsa hayırlısı olsun. Ama Ali Koç kazanırsa eğer Acun Ilıcalı orada ciddi ses getirir.
Üç Büyükler devam ediyor.
Sevgili dinleyenler, değerli seyirciler, Radyo Gol'de ve Ortak Yön YouTube'da yeniden birlikteyiz. Ali Hacı Küçük'le gündemi konuşuyoruz. Beşiktaş'la başladık. Galatasaray'ı konuştuk. Fenerbahçe'ye geçiyoruz şimdi. Ardından yeniden Beşiktaş ve Galatasaray'a geçeceğiz. Trabzonspor'u konuşacağız. Tüm gündemi sizler için burada masaya yatıracağız. Az Yıldırım ve Ali Koç yarışı. Neler söylersin? Bel altı konuşmalar.
Ya rekabeti yüksek bir yarış bekleniyordu ama bilmiyorum. Jose Mourinho hamlesi sonrasında sanki Sayın Ali Koç biraz daha ön plana çıkmış gibi duruyor açıkçası.
Peki
bana
Aziz
göre.
Yıldırım'ın işaret ettiği önce görüştüğü Mourinho ile Ali Koç'un anlaşması Ali Koç'a mı artı yazar, Aziz Yıldırım'a mı artı yazar?
Bence genel kurulda Ali Koç'a artı yazar.
Öyle mi?
Şovu Ali Koç yaptı abi. Mourinho'yu Ali Koç getirdi. Bitti. İmzaladı. O yüzden Sayın Ali Koç'a yazar.
Ama Aziz Yıldırım da şey diyor, 5 senedir 6 senedir diyor, Brezilya'da bir tane teknik adam tabii yoktu, bir tane de bu vizyonda bir teknik adam yoktu diyor. Benim sayemde böyle bir vizyonda bir teknik adam geldi ve Brezilya'da bitti diyor.
Kesinlikle katılıyorum. %100. Yani zaten Sayın Ali Koç'u belki de daha güçlü bir liste yapmasına zorlayan, daha doğru kararlar almasını, cesur kararlar almasını sağlayan Aziz Yıldırım'ın başkanlığa aday olması sağladı. Yani Aziz Yıldırım'ın Mourinho ile görüşmesine gerek kalmadan Ali Koç zaten güçlü bir liste yaparak daha sıkı çalıştı dersine. Yani tek adaylı seçimlerde rahat zaten başkan görevini sürdürecek. Yani Fenerbahçe bunu Ali Koç döneminde defalarca kez yaşadı. Aylarca teknik adamsız kaldı, süreçler oldu. Güçlü bir aday tabii ki Sayın Ali Koç ve ekibinin maliyetli de olsa cesur, çok büyük bir vizyonu Türkiye'ye getirmesine sebebiyet verdi. Yani rakamları konuşmaya girmek istemiyorum. Tepki olur çünkü. Muhasebeci misin diye eleştiriyorlar ondan
ama
sonra.
Ama Jose Mourinho çok büyük bir marka. Şuna katılmıyorum abi. Hem katılıyorum hem katılmıyorum. Galatasaray Icardi'yi getiriyor değil mi? Ne kadar Icardi'nin yıllık aldığı rakam?
10 milyon euro.
10 milyon söylenen. Söylenmeni bilmiyoruz.
Zaten 6 milyon euro normalde. 4 milyon euro da sponsor veriyor yani.
Ha 10 milyon
euro. İmaj hakkı 10
milyon
euro.
10 milyon euro. Galatasaray aldığı zaman çıt çıkmıyor. Fenerbahçe yok hemen ya, mali hesap yapıyor.
Ha Fener i̇şte, aldığı zaman.
Fener aldığı zaman da Galatasaray yani yapıyor. Tabii aynen öyle. Şimdi Beşiktaş yani Talisca'yı alsın 5 versin. 5'li sponsor 10 milyon euro versin. Fenerbahçe ile Galatasaray diyecek kardeşim bu para nereden oluyor? Bu değirmenin suyu nereden akıyor diyecek. Beşiktaş'tan çıt çıkmayacak. Ama Fenerbahçe gitse Lewandowski'yi alsın. Ya da o ayarda abi bir oyuncu alsın. İK'yı alsın. 12 milyon euro versin.
Bak bir laf var ya. Param vardı aldım. Hani sana ne? Param tabii vardı aldım. Şimdi Sayın Ali Koç bunu söylese kim ne diyebilir?
Tabii.
Ve artı bunu şimdi söylerse sorun yok. Başarı her şeyi örter abi.
Tabii.
Icardi'nin aldığı 10 milyon euroyu kim konuşuyor? Kim eleştirebiliyor?
Abi Icardi.
Hani derler ya anasının ak sütü gibi helal o para. Abi. Çünkü karşılığını veriyor. Ya da Zaha bu sene başarısız oldu değil mi? Başarısız olduğu dediğimiz adam 14 gole katkı sağladı. Kritik maçlarda aldığı oldu. Ama baktığın zaman beklentini karşıladı mı Zaha Galatasaraylar?
Hayır.
Hayır. Ama Zaha'yı kim konuşuyor? Yıllık 7,5 milyon euro maliyeti. Ama kimse konuşmuyor. Çünkü Galatasaray şampiyonluk hedefine ulaştı. Bitti. Şimdi Jose Mourinho istiyorsa gelmeden evvel ne yazıyorlardı? 40-45 milyon euro 2 yıllık maliyeti diyorlardı. Ur abi yarıya 20 milyon euro diyelim. Abi Mourinho Fenerbahçe'yi şampiyon yaparsa kim eleştirir abi Mourinho'nun yıllık maliyetini, ücretini?
Bir de şöyle
ama
bir şey.
Tabii şöyle bir durum var. Pardon abi sözünü kestim. Fakat tersi bir durumda. Çünkü Mourinho biliyorsun Manchester United, Tottenham, Roma son yıllarda her gittiği kulüpten çok yüklü
tazminatlar aldı.
Mourinho'nun başarısız olması işte o zaman
abi Fenerbahçe'de kontratı tamamlasın Mourinho'yla. Yani kontrat bitene kadar çalışsın. Tazminat vermesin. Bir de Mourinho büyük marka ya.
Tabii.
Yani Şampiyonlar Ligi finalinde Bellingham alıyor annesini. Götürüyor. Benim diyor annem size hayran diyor abi. Fotoğraf çekiliyorlar falan. Sonra Mourinho yayında diyor ki seni Fenerbahçe'ye götüreyim diyor.
Abi çok büyük olay ya.
Yani
Hayır. Fenerbahçe'ye götüreyim demiyormuş orada. Şey yaptılar. Açıkladılar böyle. Tam sesi çekiyorlar.
Ne diyor?
Fenerbahçe ile oynarsan diyor önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'nde lütfen daha yumuşak oyna diyor.
Tam bir aynısı.
Abi zaten şey Rio Ferdinand'la Şampiyonlar Ligi finalinde röportaj yapıyor ya. Ferdinand soruyor rehberindeki en ünlü tabii kişi kim?
Fenerbahçe
Kulübü Başkanı diyor.
Ya inanılmaz.
Ya çok büyük reklam.
Tabii canım.
Ya çok büyük bir marka.
Tabii o anda bak
son yıllarda
bak,
başarısız olmuş, şampiyonluğa ulaşamamış. Abi Jose Mourinho Türkiye'de.
O anda
ya
on binlerce kişi Google'a girdi. Fenerbahçe present yazdı abi.
Çok büyük olay.
Hemen o anda Ali Koç'un ismini anladın mı? Büyük yani vizyon abi bak Mourinho.
Abi şey
ben
diyor
Mourinho'nun
ya
parasına bakmam
abi. Tabii Mourinho Türkiye'ye geldi mi?
Bitti.
Geldi abi şey diyor ya.
Bitti marka değeri abi.
Burası benim kulübüm diyor abi.
Tabii marka değeri abi.
Çok büyük olay. Burası benim kulübüm.
Bir de şey ifadeleri çok iyi abi. Bizim benim başkanın yöneticilerin her zaman dengeli olması, söylediklerimize dikkat etmesi lazım. Ama taraftar ister diyor. Taraftar diyor, istemeli diyor. Yani taraftarın baskı kurması falan normal diyor. Bunu da yapsınlar falan diyor. Yani o kadar doğru söylemler ki. Zaten adam aşmış herif ya. Yani Mourinho hakikaten. Abi zaten Mourinho ile alakalı gideceksin Snyder'e soracaksın abi Mourinho'yu. İşte Drogba'ya soracaksın. Onlar Mourinho'yu en iyi şekilde ifade ederler. Ve kontratı bitene kadar da Mourinho ile çalışacaksın abi. Mourinho'yu göndermeyeceksin. Çünkü uzun, kısa vadede, orta vadede, uzun vadede Mourinho ile başarılı olabilirsin. Ali Koç bir şekilde hata yapmayı becerebiliyor ve başarabiliyor abi. Demeçleriyle, söylemleriyle, yaptıklarıyla, hareketleriyle çıkıyor, bir demeç veriyor. İşte Trabzon maçı tam böyle Fenerbahçe rüzgar arkasına almış, maçı da kazanmış, işte kamuoyu desteğini de almış, hemen ifadeler, söylemler, ardından Süper Kupa finaline çıkarmaması. Ya böyle hep böyle bir finalde hep hata yapıyor. Tabii onu dizginleyecek iki tane adam var yanında bu sene. Bir tanesi Mourinho, ikincisi Acun Ilıcalı. Yani tabii eğer ki kazanırsa. Eğer, yani artısı o. Ama Ali Koç tek girseydi Mourinho'ya da başarılı olma şansı çok yoktu, yok ben diyebilirdik abi.
Yani ya şimdi vizyon kattı tabii Acun Ilıcalı hamlesi. Ali Koç'un listesine, yönetimine bu sefer bir vizyon olduğunu ortaya koydu bence. Açık bir şekilde. Jose Mourinho zaten o tip bir hamle. Ki bence Sayın Acun Ilıcalı'nın çok büyük bir katkısı vardır. Bu hamlede. Mourinho hamlesinde %100. Bir de şunu söylemek gerekiyor.
Şey de çok komik yalnız ha. Pasaporttaki adam tanımış, Hulusi de başkanı, seni herkes burada şey seni konuşuyor falan demiş.
Global
sen hayır şey bak diyor ki seni herkes burada konuşmaya başladı. İşte seni herkes tanıyor, sen Hulusi de başkanısın diyor. Sen bir de arkamdan geleni gör diyor. Mourinho'yu bir görüyor. Oo falan filan yapıyor. Mourinho diyor ki arkamdan da Madonna geliyor diyor. Mükemmel değil mi?
Ya ciddi misin?
Tabii tabii valla. Acun abi anlattı
bana. Ben de anlattım.
Canlı yayında yayındasın anlattı. Çok, çok iyi değil mi hikaye? Arkamdan Madonna geliyor diyor. Ya mükemmel.
Güzel hikaye. Mükemmel.
Çok güzel hikaye hakikaten.
Ya şimdi %100 yani heyecan veren bir hamle. Ya bak şimdi Fenerbahçeli bir heyecan veriyor. Mourinho ismi değil mi? Şampiyonluğa olan inancı perçinliyor şu anda. Ya da o başarısızlığı unuttu bugün Fenerbahçeliler. Geleceğe dair umutlar kuruyor. Diğer taraftan da düşün öyle bir isim ki iki sene üst üste şampiyon olan Galatasaray'ı da motive ediyor abi. Bu sene olmalıyız yine deyip şimdiden mesai harcamaya başlayan bir Galatasaray var. Yani nereden bakarsan bak şu anda Türk futbolu artıya geçmiş durumda.
Tabii.
Bu hamleden. Bu açık ve net. Diğer taraftan seçime gelecek olursak ya bir kere biz yani Fenerbahçe kulübüne yakışmayan seviyede bir iki aday arasında söz düellosu var. Ortaya atılan ithamlar var. Yani işte Sayın Ali Koç'un Aziz Yıldırım'ı hedef alarak kameralar önünde, genel kurulu üyeleri önünde at yalanı demesi, yani yöneticilik yaptığı, kendisinden yaşça büyük Türk futbolunun efsane isimlerinden bir tanesine bu jargonu, bu dili kullanması
çok ayıp.
Çok büyük talihsizlik.
Aziz Başkan'ın da
Acun Ilıcalı'ya açık açık gerizekalı demesi. Yani
çok ayıp. Bir de sen bu adamı da 25-30 yıldır tanıyorsun.
Yani
ya tamam.
Bilmiyorum ya bu kadar önemli mi? Ya önemli mi demeyeceğim de ya bu kadar seviye aşağılara düşmemeli.
Bir başkan olayım da başarılı olayım da kazanayım da her yol mübahtır şeyi. Abi,
bu mantık
hakikaten yanlış ya.
Yanlış bence.
Bu kadar bel altı vurulmaması
yani,
lazım.
Yani kusura bakma. Yani ben 20 küsür seneyi aşkın 24 senedir Galatasaray'ı takip ediyorum ama ya Fenerbahçe de çok büyük bir kulüp abi.
Tabii.
Ya yakışmıyor abi.
Bence yakışmıyor ne olursa olsun. Ve insanların dikkat etmesi gerekiyor. Öyle bir noktaya gidiyoruz ki bence, şimdi Fenerbahçe'de biliyorsun cumartesi günü başkan adayları açıklama yapacak, konuşmalar olacak, pazar günü komple gün boyunca oy kullanılacak. Şimdi o cumartesi günü yapılacak konuşmalarda şu tansiyon bu noktadayken desibel biraz daha yükselirse agresiflik, kavga çıkar abi statta.
Tabii.
Bence bunu yaşatmamalı iki başkan adayı.
Abi Aziz Bey, Ali Bey, Acun Bey, Ali Bey, Aziz Bey. Ya böyle konuşmaları lazım abi. Yani bu kadar bel altı vurmaları hakikaten ayıp abi, olmaz, yakışmaz yani. Her yol mübah değil abi başarıya giden. Ya bu kadar da olmaz yani. Fikret Orman taraftar maalesef çok baskı altına aldı yönetimi. Yönetim de sosyal medyayı takip ediyor tahminimce ve o baskıyı hissediyorlar. Ama bizim bir tane yönetimimiz var. Onlara destek olmamız lazım. Sakinlik şu an Beşiktaş'ın önemli şey. Zaten Beşiktaş iki tane yıldız oyuncuyu getirirse zaman kazanır, baskıyı alır taraftardan. Diğer transferleri de daha doğru bir şekilde yapar. Murat Sancak da Adana Demirspor'un yeniden başkanı oldu. Yeniden döndü görevine Murat Sancak. Bu bilgiyi de verelim. Sen hangi ismi daha yakın görüyorsun Fenerbahçe başkanlığı? Aziz Yıldırım, Ali Koç mu sence?
Ben Sayın Ali Koç'un daha avantajlı olduğu görüşündeyim. Yani bundan bir hafta önce, belki 10 gün önce sorsan Aziz Yıldırım sanki yani %50-50 idi ya bence. Hani Aziz Yıldırım bir heyecan katmıştı. Ama Mourinho hamlesi, Acun Ilıcalı'nın listeye girmesi sonrasında biraz daha ağır basan tarafın ben Sayın Ali Koç olduğunu düşünüyorum. Yani bakıp göreceğiz ama tabii ki Fenerbahçe Galatasaray'ın en büyük rakibi. Ama ben bir basın mensubu olarak ya da Türk futbolunu düşünen bir isim olarak Fenerbahçe Genel Kurulu'nda benim dileğim diyeyim ya da öncelikli olarak isteyeyim, umarım kavga çıkmaz.
İnşallah. Giovanni Van Bronckhorst'un yardımcılıklarını Jean-Paul Van Gastel ve Serdar Topraktepe yapacak. Dediğim antrenör işte Van Gastel. Yani onunla beraber geliyor. Normalde
yardımcı adamlara çok fazla değer verilmiyor bizim Türk futbolunda ya da taraftar nezdinde, ama ikinci adamlar çok önemlidir. Bak bugün Okan Hoca'nın başarılı olmasının, işte son 5 yılda Türkiye'de 3 şampiyonluk kazanmasının en büyük mimarı İrfan Saraloğlu. Çok net bir şekilde. Kurduğu teknik heyet. Çok büyük payı var. O yüzden demek ki Van Bronckhorst için çok önemli bir isim. Yanındaki yardımcısı ki Beşiktaş'a bu sebeple 6 ay rötarlı olarak gelmiş oldu. Bu da önemli.
Bu da önemli. Evet. Peki sence Van Bronckhorst başarılı olabilir mi?
Yani şimdi başarıda kıstas ne? Şampiyonluksa bence başarılı olma ihtimali %5.
Sen şampiyon olmaz mı diyorsun Beşiktaş?
Ya Beşiktaş'ın bence gerçekçi ve realist yaklaşması lazım tabloya. Yani Van Bronckhorst'la tek sezonluk bir plan değil, iki sezonluk. Yani nasıl Fikret Orman döneminde Beşiktaş dedi ki ben feda sezonuna gidiyorum kardeşim, benden bu sezon şampiyonluk gibi beklentiniz olmasın. Tık, beklentiyi düşürdü. O seneyi en azından huzur içinde geçirdi. Ertesi sene şampiyonluğa ulaştı. Bence benzer bir süreçte Beşiktaş. Abi Fenerbahçe'nin kadrosu ortada. Jose Mourinho gelmiş. Şimdi 11 sene sonra o başarıyı yeniden tatmak için belli ki Sayın Ali Koç paraya da kıyacak. En
evet,
yerindeyse. Tabii. İyi de transferler yapacak. Çünkü hocası Mourinho. Bir kabul de, ettiremezsin abi. Bir teknik adama belki sıradan oyuncu alırsın ama Mourinho yemez.
Tabii tabii.
Sana illaki bir yıldız aldıracak. Şimdi bu kadronun üstüne bir de yıldız gelecek. Ki bence en önemli noktası da golcü olacaktır. Dzeko gidecek büyük ihtimalle. Şimdi oraya dünya yıldızında bir golcü alacak Mourinho. Şimdi Fenerbahçe'nin durumu bu. Bir taraftan da kurulu bir düzeni olan, 2 yıldır hemen hemen aynı kadroyla oynamaya alışmış, çok fazla transfer ihtiyacı olmayan, ilk 11'e 2 ya da 3 tane takviye yapıp yeni sezona başlayacak olan bir Galatasaray var.
Gidecek şimdi, var mı Galatasaray'da?
Şimdi bu tabloda
gidecek olan var mı?
Abi gidecek. Yani zaten başarısız olan oyuncuların
Onları bir kenara bırakalım. Tete, Endombele falan. Endombele diyorum ben de. Endombele tövbe estağfurullah. Sen dedin ya az önce başlık attılar diye. Bir anda Endombele gidiyor. Tete gidiyor. Başka kim gidiyor?
Zaha iyi bir fırsat olursa, yani Zaha'nın kontratından çıkılmaya çalışılacak.
Tamam.
Çok açık bir şekilde. Onun dışında kiralıktan dönen isimler oldu. Çikaldo gidecek. Ross gidecek. Ondan sonracıma zaten Sergio Aurier gitti. Galatasaray'ın oyuncusu değildi. Kiralık bir oyuncuydu. O da gitti. Şimdi orada kim gidecek sorusunun
Aston Villa'lı geliyor mu?
Cazip Klan.
Aston Villa'lı geliyor mu gene?
Zaniolo. Zaniolo geliyor ama Zaniolo'nun talibi var abi.
Var mı?
Fiorentina çok istiyor Zaniolo.
Ben çok istiyorum.
Abi İtalya'da
bu son şansı İtalyan ama. Zaniolo'nun son şansı bu. Galatasaray'da olmadı. Aston Villa'da olmadı.
Galatasaray'da nasıl olmadı?
Ya yani tamam bazı maçlarda oynadı falan ama öyle çok aman aman bir performans göstermedi abi.
Abi tamam, bak, Fenerbahçe derbisi tamam, tek ondaydı, başına
tam,
aldı.
Tamam tek başına aldı. Diğer maçlarda sallandı. Yedekli,
sonradan girip
tam,
katkı
abi,
sağladı.
Abi tam gelip damga vurmadı. Bence kötü oyuncu demedim zaten ben de.
Ya bence
de iyi oyuncu.
Atıyorum İtalya'da yeniden milli takım forması giyer. Bak düşün adam burada yedekti. İtalya milli takımına çağırdı.
Ama ben de sana diyorum ki
Aston Villa'daydı yine milli takımına
Galatasaray'da çağırdı. Öyle ya da böyle de derbiye damga vurdu ama sallandı genelde yedekti. Sonuçta damga vurmadı
çünkü
yani.
Galatasaray
Aston Villa'da
makine gibi takım
tamam,
vardı onun.
Aston Villa'da zaman zaman oynadı. Çoğu zaman oynamadı. Evet. Fiorentina gidiyor şu anda.
Hayır gidiyor demedim.
Tamam.
İsteyen kulüpler
tamam, gittiğini var. Fiorentina'ya gittiğini varsay. Ya da Lazio ya da Roma'ya.
Tamam.
Gidip orada başarılı olursa yapar onu.
Evet.
Ama diyorum ki son şansı. Burada tabii, da sallanırsa.
Bu sezon çok önemli.
Bu sezon çok önemli. Kaybolur gider diyorum abi. Sonra 3-5 sene sonra Adana Demirspor'da falan görürüz. Onu anlatmaya çalışıyorum.
Bence o noktaya düşmez oyuncu. Ya.
Öyle mi?
Çok güçlü abi. Sen yani yakından görsen.
Ama şimdi oyuncu.
Ama yani oyuncu sakatlık problemi yaşıyor.
Oyuncu olmazsa bırakabilir mental olarak. Onu söylüyorum.
Ha tabii işte en yakın örneği. Sizin Beşiktaş'ın aldığı bir isim vardı ya dünyaca ünlü Tottenham ismini unuttum çocuğum.
Delali. Delali.
Yani örnek tabii.
Tabii.
Ama Zaniolo bakalım göreceğiz. Göreceğiz.
Bu arada Wambur
ayrılacaklar derken zaten transferin sayısını da miktarını da artıp
mesela Barış gidebilir
sabit
mi?
Sabit kalmasını o belirleyecek. Yani Okan Hoca'nın isteği kalması, takımı korumak. Ama İşte bugün Davinson'a teklif var, Kerem'e teklif var, Barış'a teklif var, Abdülkerim'e teklif var. Şimdi bu oyuncular acaba ne karar verecek? Yani bana izin verin diyecek mi? Şimdi Kerem'i Real Sociedad istiyor. Kerem'e Amerika MLS'ten teklif var, Kerem'e Arabistan'dan teklif var. Şimdi bazı oyuncular da özellikle yerli oyuncular Suudi Arabistan Ligi'ndeki ilgi sonrasında abi rakam 8-10 katına çıkıyor. Acaba paraya gitsem mi diye düşünüyor adam ister istemez abi.
Tabii.
Bir yerde düşün 1 milyon euro, diğerde 10 milyon euro abi.
Tabii.
Şimdi adamın aklının karışması da çok doğal. O yüzden işte orada futbolcuların şampiyona sonrasında vereceği karar da Galatasaray'ın transfer konusunda işte nitelik ve nicelik noktasında sayıyı, rakamı belirlemesini sağlayacak.
Sağ bek kim alır? Alır mı sağ bek?
Var düşünülen ama Dubois'ı insanlar çok hemen çat ne diyeyim değerlendirme dışına bırakmış durumda. Hani gidecek vesaire falan gibi yorumlar yazanlar oldu. Arkadaşlarımız arasında Dubois'ı o kadar kolay devre dışı bırakacağını düşünmüyorum ben Okan Hoca'nın. Yani şans verecektir. Ha yapar yapmaz o ayrı. Ama ona bir ihtimal verecek Okan Hoca yani.
Devre arasında boyaya dönebilir.
Devre arasında Dubois'ı almaya çalıştı Galatasaray biliyorsun. Başakşehir para istedi ekstra. Dubois da ekstra para istedi. O yüzden olmamıştı.
Evet.
Devre arasında boy döner mi?
Ben çok
bilmiyorum Bayern'de ne yapar.
Bayern'de çok oynayacağını zannetmiyorum ya. Çünkü mesela Kopenhag maçını izliyorum. Tamam güçlü kuvvetli oyuncu ama ofansta böyle çok böyle şapkadan tavşan çıkaran bir oyuncu değil abi.
Evet.
Yani ofansif anlamda şimdi Şampiyonlar Ligi performansı Manchester United ve Bayern Münih maçlarındaki performansı evet çok iyiydi ama defansif performansı çok iyiydi. Kopenhag maçında gol de attı tabii. O da biraz Bayern Münih'li temsilcileri ya da yöneticileri tabii ki de biraz ikna etmiştir ama oyuncu işte Bayern Münih çok iyi ofans yapan, çok iyi çıkan ve çıktığı zaman da çok hata yapmayan bir takım. Ben oralarda Boye'nin çok böyle büyük katkılar vereceğini ya da çok önemli bir sağ bek olacağını düşünmüyorum. O seviye için, Bayern Münih seviyesi için. Yani gider diğer takımlarda gülü oynayar, rahat rahat oynar tabi. Ama ben böyle çok büyük bir sağ bek olduğunu düşünmüyorum Boye'nin. Hani Bayern Münih, Real Madrid oralarda oynayabilecek.
Vallahi
göreceğiz tabi.
Saşa Boye keşke geri gelse. Keşke her Galatasaraylı bunu umut eder, hayal eder. Yani ben çok beğeniyorum bu iyi.
Bu arada Beşiktaş'ta mesela dahisini bulamazsa Van Bronckhorst'a büyük ihtimalle Rozier'in kalmasını ister çünkü kiralık gitmiştir Rozier.
Ama Rozier yani
biraz karakterinden dolayı evet karakterinden dolayı çok
var
istenmiyor.
Var tabii.
Ama mesela Van Bronckhorst'un oyun sistemi çok böyle kanat bek bindirmeleri ön planda.
Tabii Rangers'ta
tabii.
Yanlış hatırlamıyorsam Galatasaray'ı elediği dönem Rangers'ın hocasıydı.
Tabii.
Sağ bek ortaladı, sol bek gol attı Galatasaray.
Tabii tabii.
İskoçya'daki maçta.
Ya onun için Beşiktaş
Tavernier'di galiba.
Sağ beke ve sol beke mutlaka iki tane oyuncu isteyecektir.
Tabii. Sol bek kim var Beşiktaş'ta? Masuaku.
Masuaku zaten sakat. Yani şöyle kronik. İyi bir yedek olabilir belki ama oraya daha nokta daha böyle.
Şimdi Beşiktaş önümüzdeki sezon hani kafasının rahat olduğu 11 oyuncularını saysana bir. Kalede Mert olur mu?
Olur. Olur.
Kalede Mert yazar. Olur. Tamam mı?
Mert'i yazdım.
Sağ bekin yok. Sağ bek alacaksın.
Sağ bek.
Stoperin yok abi iki tane. Değil mi?
Yok. Bence Kole'de vasat oyuncu.
Geç abi. Büyük takım oyuncusu değil.
Sol bek yok. Stoper yok.
Tamam. Şimdi orta saha
Musrati.
Musrati. 2.
Hadi Getson'u yaz.
Şeyi de yazacaksın zaten.
Muçi. Muçi ama bu üçlü beni çok tatmin eden bir üçlü değil bu arada. Oraya bir tane
sert biri mi lazım?
Evet, bir tane sert bir tane yani, oyuncu lazım. Joseph tarzı.
Şimdilik bu üçlü de.
Tamam.
Raşitse'yi yazacağım.
Raşitse ama bir tane mutlaka alternatif lazım. Raşitse'ye güvenip yola çıkılmaz. Sol kanada oyuncu lazım.
Semih'i yazacaksın.
Forvet oyuncu lazım. Semih tamam eyvallah var ama oraya 3-4 tane oyuncu lazım.
Bak abi. Kaç tane? 4 tane yazabildin. Yani Raşit sayı da tam yazamadım.
3-4 tabii.
Yani şimdi 11.
7 tane
abi. 7 abi 11.
7. Ya Beşiktaş'ın 7 tane oyuncu ihtiyacı var. Zaten diğerlerini yedeklersin. Şimdi saydıklarım saymadıklarım bir sürü oyuncusu var Beşiktaş'ın. Onları yedeklersin. Tribünde oturtursun ama 7 tane nokta transfer ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Ki iyi bir başlangıçta, iyi bir sezon başıyla atletik oyuncularla. Yani çünkü Beşiktaş'ın bir de şöyle bir problemi vardı. Beşiktaş'ta atletik oyuncular yoktu abi. Hepsi içi gitmiş, içi geçmiş.
Tabii, tabii.
Sakat, kronik rahatsızlığı olan, hazır olmayan, fit olmayan, son sene takımlarında oynamayan oyuncular.
Onları... Merak ettiğim bir şey soracağım pardon. Aboubakar'ın kontratı bitti mi abi?
Yok bitmedi ama Beşiktaş onu elden çıkarmaya çalışıyor. Aboubakar da verin bonservisimi gideyim diyor.
Gitsin abi. Para istemiyorsa gitsin. Yok abi. Yani Türkiye Kupası finalinde oyuna girdi.
Hızlı yürümüyor değil mi?
Eyvah yani.
Tabii.
Eyvah eyvah. Yani.
Hızlı yürümüyor. Maalesef.
Hızlı yürümüyor.
Hızlı yürümüyor. Da...
Aynen öyle.
Enteresan hakikaten.
İlginç. Yani bir de harbiden dediğin gibi abi Rozier, Aboubakar, Raşit Gezal. Yani hiçbir Beşiktaş adına bu sezon hedefleri olmayan bir oyuncu grubu vardı. Diğer kısma kalanlar da zaten kalite sorunu yaşıyorlardı. Çok açık bir şekilde. Bakalım Beşiktaş'ın işi kolay değil abi.
Biraz Van Bronckhorst'a bakıyorum Galatasaray sürekli gol atmış abi.
Topçuyken.
Topçuyken tabii tabii. Yani,
ne yaptın adam? Şampiyonlar Ligi'nde bir tek Galatasaray'la oynayabiliyordu.
Tafarel atmış. Ondan sonra milli takımda Muslera'yı atmış.
Evet.
Enteresan.
Uruguay Hollanda.
Uruguay Hollanda. Yalnız iyi sol bekte.
Tabii.
İyi sol bekte. Peki Trabzonspor sürpriz yapabilir mi? Abdullah Avcı'yla doğru takviyeler yaparsa?
Yani bu sezonki gibi çok erken havlu atacağını düşünmesem de şampiyonluk yarışının içinde Trabzonspor'un yer alabileceğini düşünmüyorum.
Düşünmüyorsun.
Büyük bir fırsat kaçırdı zaten Trabzonspor Türkiye Kupası finalinde. Yani Trabzonspor'un da eksik olduğu, kalite problemi yaşadığı çok açık ortada. Ya zaten şimdi şampiyon ve ikinciyle aranızda 40 puan fark varsa bu başka şekilde açıklanamaz. Yani sizin kadro kalitenizle alakalı çok büyük bir problem var. Bunu ortaya koyar. O yüzden yani bu rekabetin, şampiyonluk yarışının içine girebilmesi için Beşiktaş ve Trabzonspor'un sıfır hatayla bu yaz transfer dönemini geçirmesi gerekiyor.
Üç büyükler devam ediyor.
Yeniden birlikteyiz. Radyo Gol'de ve ortak yayın YouTube'da Ali Naci Küçük ve bendeniz Atakan Kurt'la beraber yayınımız devam ediyor. Ayrıca şunu da söylemek lazım. Belki Beşiktaş taraftarı çok yüksek kalibreli ya da çok sansasyonel bir teknik adam bekliyordu ama Van Bronckhorst ismini de çok küçümsememek lazım. Doğru takviyeler yapılırsa, doğru isimler Van Bronckhorst'a verilirse başarılı olur. Çünkü meziyetli bir teknik adam bence. Özellikleri var, sistemi var ve bu sistemi doğru takviyelerle, doğru kadroyla bütünleştirirse başarılı olmaması için hiçbir seçenek yok. Ayrıca şunu da söylemek lazım. Van Bronckhorst 3 ay önce Barcelona'nın transfer listesindeydi. Yani teknik direktör transfer listesinde Van Bronckhorst vardı ama Mourinho yoktu. Bunu da altını kalın kalın çizgilerle belirtmek ve çizmek lazım, söylemek lazım. Sen neler söylersin Ali Naci?
Yani Beşiktaş için değerli bir hamle ama Mourinho ile kıyaslaman.
Ben Mourinho ile Mourinho ile kıyaslamıyorum. Şunu söylüyorum. Van Bronckhorst Barcelona'nın transfer listesinde vardı ama Mourinho yoktu.
Pahalı gelmiştir belki. Ne diyeyim yani?
Abi. Gerçi biraz Real Madrid'le özdeşleştiği için olabilir.
Abi sadece ayrıca Real biliyorsun Madrid'le özdeşleşmiş.
Bobby Robson'ın tercümanıydı.
Barcelona'da yardımcılık yaptı mı oraya?
Tercümanıydı. Yardımcı
tamam yani. Sonuçta teknik heyeti kadrosunda vardı abi.
Yok
işte.
Abi tercüman da abi.
Tamam yine teknik heyeti kadrosu oluyor. Staff ekibinde.
Tamam.
Öyle diyeyim peki. Daha da yumuşatayım ama zaten Mourinho ile Barcelona'nın ipleri Chelsea döneminde gerildi.
Tabii.
Messi ile ne tartışmalar yaşadı falan.
Ama bilerek yapıyor onları.
Tabii ki.
Bilerek yapıyor.
Şimdi dur bakalım sezon başlasın.
Tabii neler olacak.
Ne malzemeler.
O var ya bak.
Ne çıkışlar.
Okan Buruk'a çakar. Van Bronckhorst'a çakar.
Belli
gelir
olmaz.
Dursun. Abi yapar Dursun Özbeyşek abi. Bak. O anda neyin manşet olacağını, neyin konuşulacağını, neyin karşı tarafa baskı yaratacağını,
tabii ki
falan nasıl, neyin kendi oyuncuları motive edeceğini
bakalım
hepsini biliyor.
Bir de Türkleştirebilecek miyiz Mourinho'yu acaba? Yani bizim futbol iklimine girdikten sonra hani nasıl futbolcu geliyor diyoruz, İtalya'da, İngiltere'de yapmadıklarını yapıyor, kendini yere atıyor, faul penaltı almaya
tabii
çalışıyor falan. Mourinho Türkleşecek mi? Onu göreceğiz. Ama zaten Mourinho'nun kendi tarzı manşetlik. Ama direkt rakiplerine hedef
abi,
olur mu bakalım.
Her hafta bak, her hafta Mourinho'nun basın toplantıları konuşulur. Ya büyük adam geldi ya. Bak
tabii canım, çok büyük
yani
adam,
bu adam
geldi ve
bak bu adam
Fenerbahçe basın mensuplarının artık çok daha dolu olması lazım.
Tabii.
Meslektaşlarıma başarılar diliyorum. Çünkü böyle gereksiz
herkesi bozar abi.
Uzun sorulara falan kesin tepki gösterir.
Tabii herkesi bozar. Öyle böyle bozmaz yani.
Zaten dakika bir gol bir dedi ya, hayatımda bu kadar uzun basın toplantısı görmedim tabii, ben dedi tabii. Futbola da hayır dedi.
Ama ayıp ya yani. 20 dakikadan fazla uzun olmamalı abi basın toplantısı. Hadi sözleşme imzalasın 30 dakika olsun, 40 dakika olsun abi, 2 saat basın toplantısı mı olur ya?
Abi yani zaten şimdi alınmasın dostlar. Ya Jose Mourinho 3 Temmuz'u sormanın ne mantığı var abi ya?
Tabii.
Ne mantığı var abi, kumpas falan. Ya da Fenerbahçe'nin yaşadıkları deniliyor.
Tabii saçma sapan sorular.
Geçmiş abi, o geçti. Bu sezon da bitti. Kaybettin şampiyonluğu.
Tabii.
Şampiyon Galatasaray oldu. Peki, yok bir gerçek şey soracağım. Şampiyondu. Yok bilmem neydi.
Bir şey
neydi.
Soracağım. Bu ligin masal. Bu ligin sportif gerçekliği yok diyelim.
Hı.
Hakemler Galatasaray'ı itti diyelim.
Hı.
Şampiyon olması için kıyaklar yaptı diyelim.
Hı.
Fenerbahçe 99 puanla topladı. Büyük evet. Başarı. 99'a gol attı.
Evet.
Madem öyle İsmail Kartal'ı niye gönderdin abi?
Evet abi ben bunu bak yayında ben bunu Ahmet Ercanlara söyledim. Bir ay evvel. Seçim süreci başladığında dedim ki ben bugün şunu söyleyebilirim dedim. Galatasaray şampiyon olmasa dahi Okan Buruk önümüzdeki yıl Galatasaray'ın teknik direktörü. Önümüzdeki yıl sen diyebilir misin İsmail Kartal devam edecek? Ya da Sayın Ali Koç başkan adayıysa niye bugün Fenerbahçe eğer ki hatalardan dolayı ikinciyse çok başarılıysa niye o zaman dedim teknik direktörünün İsmail Kartal olduğunu açıklamıyor? İsmail Kartal'la devam edilecektir dedi. Dedim bak seçim kaybettirir. Seçim kaybettirir. Masal anlatıyorsunuz. Algı sizin yaptığınız iş dedim yani. Fenerbahçe'nin camiasına anlattığı masallar dedim 10 senedir. Çünkü hep bir suçlu var abi. Hep hedefte biri var.
Doğru.
Sen kendi tezini kendin çürütüyorsun zaten. Bizi şampiyon yapmayacaklar. E şimdi Sayın Başkan çıkıyor. Diyor ki o bir söylemdi diyor. O günlük bir söylemdi diyor. Fenerbahçelileri bir araya getirmek için.
Şaka gibi değil mi?
Ya kazanmak için her yol mübah zihniyetini ya da ama bahane işte, aramanın
ama bu söylemler zarar veriyor abi.
Ya tabii uzun vadede zarar veriyor sana.
Abi sokaktaki
sen belki camiayı taraftarı avutuyorsun ama hedefe gidemiyorsun abi. Niye öz eleştirini yapamıyorsun? Bak Mourinho hamlesi senin işte bizi hakemler şampiyon yapmadı tezinin hatalı olduğunu, yalan olduğunu ortaya koyan net bir belgedir. Aynı zamanda senin aslında gerçek anlamda bir ders çıkardığının da yansımasıdır. Doğru budur. Şu an doğruyu yaptı Fenerbahçe. Öz eleştiri yaptı, aynaya baktı. Ya dedi ki bu kadroda ne eksik? Evet, çok büyük bir lider eksik. Fenerbahçe'nin zaten lider sıkıntısı vardı abi. Fenerbahçe'nin teknik direktörü benim mesela orada İsmail Kartal çok iyi bir insandır. Tanımam, bilmem. Ama orada Fenerbahçe teknik direktörüne saygımı yitirdim İsmail Kartal'a. Beni neden övmüyorlar dedi ya çıkıp röportajında. Bilmem kimi sağ bek oynattım, onu sol bek oynattım.
Peki İsmail beni neden Kartal övmüyorlar? Mesela şu anda beni ne diyordur? Ben 99 puan aldım, 99 gol attım, ben başarılıyım, beni niye gönderdiler diyordur tabii. Şu andaki yakın çevresine beni yediler diyordur.
Tabii ki diyordur.
Peki yakında şu konuşulur mu? İşte İsmail Kartal ağ etti, ağ tuttu vesaire falan filan.
E tabii ki. Yıllarca Fenerbahçe'ye ne dediler abi?
Geçen bunu galiba buna yaklaşık 15 gün önce Ali Koç da dedi galiba. Birden ağ var falan dedi.
Tabii Aykut Kocaman'ın ağ tuttu demişti. Yani bilemem.
Ali Koç Wilfred Zaha için bir sene uğraştık. Galatasaray'a nasip oldu. Biz varken Galatasaray masada yoktu. 8,5 milyon euro da masadan kalktık. Galatasaray girdi halletti. Çalım mı çalım ama iyi ki o rakamları imza atmadık demiş. Kapa bildiren rakamlara bak, gerçeklere bak. Siyahla beyaz kadar farklı demiş.
E tabii yani Sayın Ali Koç bu işin uzmanı. Yani mesela Fenerbahçe bir rakam açıklıyor ama oyuncu aynı zamanda Sayın Koç'un sahip olduğu firmaların reklamlarında oynuyor. O şekilde oradan bazı rakamlara dönüyor kap dışında. Yani yapmayın ya. Herkes yapıyor. Sen
herkes,
yapmıyor
herkes
musun
yapıyor,
ya?
Herkes yapıyor tabii.
Opet reklamında oynayan Ceko değil miydi abi? He?
Tabii.
Ya yapmayın ya. Yapmayın abi. Çünkü sen de yapıyorsun. Galatasaray'da yapmış mıdır? Belki yapmıştır. Yapmıştır da. Ama yapmayın abi. Hani
tabii sen yapıp rakibim yapıyor demesi falan abi, enteresan
bir
abi.
De şu, bak ben bu programlarda hep samimi olmaya çalışıyorum. Yani Galatasaray'ı hata yaptığında eleştiriyorum abi. Ben, sen şahitsin. Okan Buruk'u eleştirmedin mi abi? Dursun Özbey'i eleştirmedin mi?
Evet.
Sezon boyunca. Transferler hatalı diyerek Erden Timur'u eleştirmedin mi?
Evet.
Ama abi şimdi yanlışı söylemen lazım. Ya da sana bak hep şunu da dile getirdim sezon boyunca. Galatasaray ve Fenerbahçe
bu ülkede, bu futbol ikliminde belli imtiyazlara sahip olan kulüpler. Şimdi sen bu imtiyazlara sahip olup hala ağlıyorsan, mağdur edebiyatı yapıyorsan yanlış yapıyorsun abi. Hatalısın. Ya şimdi Fenerbahçe'nin diyelim ki gerçek şampiyon deniliyor ya. Fenerbahçe'nin aldığı 99 puanın hepsi helal. Galatasaray'ın aldığı 102 puan haram. Abi sen masal anlatırsın anca taraftarına ve camiana. Kaybettin bu sezon. Kaybettiğin için de, en iyisi olmadığın için de dünyanın en iyi teknik adamlarından bir tanesini getirdin. Galatasaray'a karşı kaybetmenin sonucu ve yansıması sebebiyle sen Mourinho'yu getirdin. Doğru mu? Şampiyon olmak için getirdin. Galatasaray'ı yenebilmek için getirdin Mourinho'yu. Anlatmak istediğim bu.
Evet. Şimdi yeni gelen transferler, oyuncular, teknik adamlar geldiği zaman birçok notlar falan veriliyor. Bakıyorum Van Bronckhorst'la alakalı. Kuralcı, disiplinli, taktik esnekliği olan, mütevazi, özel hayatıyla ilgili çok konuşmak istemeyen, işiyle gündeme gelen bir insan demiş. Küçükken pilot olmak istemiş. Ben de şeye başlayayım. Ertem Şener gibi notları vermeye.
Kaç kardeşi var mı?
Dedesi Barat Adaları'ndan Hollanda'ya kadar yeni bir hayat için gönderilmiş. Annesi 2. Dünya Savaşı'nda Westerbork mülteci kampında doğmuş. Aa bak, enteresan bir bilgiymiş bu.
Ne? Bir daha.
Annesi 2. Dünya Savaşı'nda Westerbork mülteci kampında doğmuş. Bak o enteresan bir bilgiymiş. Çağdaş Atan çok hızlı bir şekilde yükseliyor ve kendisini geliştiriyor. Emre Belözoğlu bıraktığında çok kötü olan bir Başakşehir, ardından Çağdaş Atan geliyor ve Avrupa Kupalarına getiriyor Başakşehir'i. Ve Emre Belözoğlu orayı bıraktıktan sonra da Ankara Gücü'ne gidiyor. Ankara Gücü küme düşüyor. Neler söylersin?
Yani ne söyleyeyim, bir tarafta takımını ayağa kaldıran bir teknik adam var, diğer tarafta son haftalara avantajlı girmesine rağmen ligde kalmayı başaramayan bir teknik adam var. Yani ben Emre Belözoğlu'nun çok iyi bir teknik adam olacağına inanıyordum. İnanıyorum da hala. Yapabilir. Ama Ankara Gücü'nün, yani Emre Belözoğlu'nun bu sezonki, yani Ankara Gücü'nün küme düşmesine Emre Belözoğlu'na mal etmek çok doğru değil. Belki Galatasaraylılar bana kızacak, Fenerbahçeliler, ama neden? Çünkü Ankara Gücü başkanı sebebiyle bence küme düştü. Yani Ankara Gücü Kulübü başkanı, eski başkanı Faruk Koca'nın yaptığı o hareket çok yıkıcı. Türk futbolunda kolay kolay unutulmayacak. Yani Türk futbolunda Ankara Gücü camiasını negatif etkileyecek bir hareketti o. Utançtı. Bence onun etkisi çok büyüktü. Kaç maç? 5 maç falan seyircisi oynadı Ankara Gücü.
Ya tamam, doğru ama.
Handikapları vardı ama tabii ki o kadronun küme düşmesi bir başarısızlık mıdır?
Ben evet. Emre Belözoğlu'nun iyi bir hoca olduğunu düşünüyorum. Ya, çok bilgili olduğunu düşünüyorum ama Emre Belözoğlu'nun başarılı olmasının da zor olduğunu düşünüyorum.
Niye sen biliyor musun? Karakterinden dolayı diyorsun.
Karakterinden dolayı değil.
Ya hayır, agresifliği.
Agresifliği.
Tabii işte. O
yani abi, oyuncular tarzı. Rahat değil. Sürekli gözleri kulübede, böyle evet. Oyuncu grubu mu olur, böyle takım mı olur? Ya düşünün, yapabileceklerini yapamazsın. Ya sürekli stres. İşte Uğur Boral işte ya, röportaj yaptım. Diyor ki sürekli şey yapıyor diyor. Mesela pas hatası yapıyorsun diyor. Sürekli jest mimiklerle diyor seni oyundan düşürüyor diyor. Yani seni geliyor diyor. Onun için Emre Belözoğlu'nun biraz daha sakin kalması lazım.
Şimdi bir komik bir olay diye, trajikomik diyeyim. Trajikomik bir olay anlatayım. Olayın içinde Beşiktaş'ın da Türkiye'ye getirmek için çok büyük çaba harcadığı yeniden işte Türk futbolunun en önemli markalarından bir tanesi olan Nuri Şahin var. Borussia Dortmund'da Terzic'in yardımcısı.
Evet.
Yani işte Antalyaspor'da biliyorsun sezona başladı. Borussia Dortmund'dan aldığı teklif sonrasında teşekkür etti. Alman devine gitti. Antalyaspor kulübüne 500 bin euro para kazandırdı bu transferden. Nuri Şahin. Peki başına geleni biliyor musun abi dün?
Yok.
Abi Antalyaspor kulübü Nuri Şahin'e
aylardır 800 bin euroluk alacağını ödemiyor.
Nurşahin.
Evet. Sonra Nuri buna rağmen, hakkı olmasına rağmen kulübü icraya vermiyor. Fakat Antalyaspor kulübü Nuri Şahin'in vergi ödemelerini de yapmadığı için Nuri Şahin evine tebligat gidiyor abi. Şaka gibi değil mi?
Rezillik.
Rezillik. Ya, ve bu adam adamlık yapıp artı size para kazandırmış ya, 500 bin euro.
Evet.
Ya, alacağını ödemiyorsunuz, vergisini ödemiyorsunuz, bir de adamın evine tebligat gidiyor.
İnanılmaz.
Çok trajikomik bir olay. Yani bazı kulüplerin neden bu noktada olduğunu.
Sonra Nuri Şahin şimdi çıksa, parasını istese Nuri Şahin suçlu olur, biliyorsun değil mi? Bu işler böyle. Bir de basını istedikleri gibi yönlendiriyor yöneticiler.
Yok, çok ayıp bir şey ya. Yani artık şu Türk futbolunun marka değeri falan diyorlar. Bu şekilde işte marka değerine zarar veriyorsun. Yapmayın ya. Nuri Şahin sana, Antalyaspor'a, Türk futboluna, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'a uzun yıllar hizmet edebilecek. Teknik adam olarak da değil, bir futbol elçisi olarak bu ülkeye hizmet edecek bir adam. Atıyorum Dortmund'da oynayan bir oyuncu, ya da ne bileyim marka bir takımda oynayan oyuncu referans almak için kaç kişiyi arar ya? Nuri Şahin uzun yıllar bu ülkenin kulüplerine katkı sağlar. Ama sen ne yapıyorsun abi? Adamın evine tebligat yollattırıyorsun ya. Çok büyük skandal bir olay.
Tabii.
Ben yani Antalyaspor kulübünün bir an evvel bu ayıbı ortadan kaldırması lazım bence.
Ali Koç, Şumanski'nin serbest kalma bedeli yok. Batshuayi'den çok memnunuz. Kontratı bitti, opsiyon yok. Mourinho Batshuayi'ye sıcak bakıyor. Görüşmeler devam ediyor. Türkiye'de başka kulüpler de bakıyor Batshuayi'ye demiş. Galatasaray herhalde Batshuayi ile ilgileniyor.
Teklif edildi ama yıllık ücreti fazla. Çünkü futbolcu tabii Fenerbahçe'den ayrılacaksa imza parası da istiyor. Yani abi yedek oyuncuya da 4-5 milyon euro rakam çok yüksek bir rakam. Tabii. O yüzden herhalde Fenerbahçe bence Batshuayi'nin kontratını uzatacak. Gel gel yapıyor galiba bazı kulüplere.
Ha yani transfer elinden aldık.
İstedi biz aldık, bizde kaldı. Aidiyet duygusu falan yapacak herhalde bence.
O da olabilir.
Evet.
Yani yoksa bunlar oluyor yani maalesef. Çünkü
yani Mourinho izliyor, kalacak, kalabilir ama başka kulüpler bakıyor falan. Sayın Başkan herhalde bu tabloyu çizmek için bu açıklamayı yaptı diye düşünüyorum.
Şaka gibi ya. Sonra şey yapacaklar. Biz transfer çalımı yaptık vesaire.
Yani maliyetli bir oyuncu Batshuayi. Yedek bir futbolcu, çok büyük bir katkı veriyor. Tam bir ikinci adam.
Değil mi? Ama bence evet, bu sezonda takımda olması gereken bir oyuncu ama.
Tabii.
Yani Dzeko yerine son haftalarda özellikle Batshuayi daha çok oynatsaydı, ya da orada Dzeko yerine daha böyle genç bir oyuncu olsaydı. Çünkü şey şöyle, Tadiç de çok merkezinde kalan bir oyuncu. Çok hareketli bir oyuncu değil. Dzeko da öyle bir oyuncu. Son 10 haftada çok yoruldular. Tabii. İsmail Kartal o geçişi yapamadı. Onları yeteri kadar dinlendiremedi.
Abi Dzeko sezonun ilk yarısı 16 gol, İkinci yarısı 4 gol. Ya burada bir şey ararsın yani. Çok düşmüş. Sezonun ikinci yarısı sadece 4 gol atmış Dzeko.
Ya bu arada Snyder ne kilo almış ya. Şimdi Del Piero'ya yaptığı şakayı izliyorum.
Abi ben anlattım ya sana, hatırlıyor musun?
Karısından ayrıldıktan sonra kendini direkt şey alkole vurmuş.
Abi Drogba şeyini anlatmıştım ya, anasını, hikayesi.
Evet.
Senin kanalda da. Oradan belliydi abi. Sporu, futbolu bırakınca
tabii
o hayat tamamıyla başka noktaya götürüyor yani insana. Fiziksel olarak.
Milli takımla alakalı neler söylersin?
Alemi severdi Snyder.
Alemi severdi, evet. Aynen. Milli takımı nasıl?
Evet, Avrupa Şampiyonası'nda konuşalım. Son viraja giriyoruz.
Evet.
Yani bir kere şöyle başlamak istiyorum.
Bir kadro yapsana bana. Gönlünden geçen kadro. Nasıl olur? Çok, bir 11 yap.
Çok zor ya. Kalede
kim?
Mert.
Mert. Sağ bek. Hadi sol bek diyelim.
Taraflı diyecekler. Sol bek. Sağ bek.
Kim?
Ya ben Zeki oynatmam.
Kim oynatırsın?
Kaan Ayhan.
Sağ bek Kaan Ayhan. Tamam, stoper. Ozan Kabak'ta geçmiş olsun.
Aynen bana. İşte öyle başlayacaktım. Pas geçtim Ozan
Kabak'a. Çok geçmiş olsun. Allah sağlıklar nasip etsin inşallah. Çok geçmiş olsun.
Dileklerimizi iletelim. İnşallah daha güçlü bir şekilde sahalara döner. Ama çok talihsiz bir sakatlık yaşadı gerçekten. Stoper?
Çağlar.
Çağlar mı?
Ha, Çağlar çıkarıldı.
Abi Abdülkerim Bardakçı.
Ha, Çağlar çıkarıldı. Değil mi?
Evet Çağlar dolayı. Çıkarıldı sakatlığı sebebiyle.
Orada bir Melih oynatacak.
Tartışmasız Abdülkerim.
Melih ile Abdülkerim.
Yanına Abdülkerim koyacaksın.
Abdülkerim yerine Melih. Başka kimse yok ki şu anda.
Tabii.
Sol bek Ferde.
Aynen. Şüphesiz. Orada rakibi yok deyim yerindeyse bence Ferdi'nin.
Önlerinde orta sahada İsmail'de sakatlığı devam ediyor. İkinci maçı yetişeceği belirtiliyor.
Şimdi yapıyorum kadroyu. 1 Mert Günok. Okey. Tamam, baştan başlayalım. 2 sağ bek bana göre açık konuşmak gerekirse Kaan Ayhan, her ne kadar orta saha bölgesi için çağrılmış bir oyuncu olsa da Galatasaray'da ben açıkçası Kaan Ayhan'ın iyi bir performans sergilediği görüşündeyim ve aynı zamanda Kaan kendini orta saha olarak orta sahada çok daha iyi oynadığını düşünüyor. Hani pas isabeti de pasları da ayağı da düzgün bir oyuncu. Ben bek olarak değerlendiririm. Şu anki mevcut konjektürde hani Samet'i Cenk'i oynatmaktansa garantiye gidip Abdülkerim.
Bu arada Çağlar 3 hafta yokmuş. Zaten çıkardı. Aynen. Milli takımdan. Zaten oynama şansı da yok. Dün de Ozan Kabak çapraz bağları koptu.
Aynen. Yani Abdülkerim Bardakçı ve Merih Demiral ikilisi. Çok ağır basan ikili. Stoper tandeminde. Sol beke de zaten şüphesiz Ferdi Kadıoğlu'nu oynatacaktır Monte'ye. Gelelim orta sahaya. Asıl olay burada. Yani Hakan Çalhanoğlu sakatlıktan nasıl döndüğünü tam emin değiliz. Ama İsmail Yüksek ya da Orkun Kökçü, Salih Özcan. Bu üçlü bence.
Salih Özcan. Arda'yı oynatmaz mısın? Salih Özcan, Hakan, Arda yumuşak mı kalır?
Biraz.
Nasıl yapar? Salih Özcan'ın yanına kimi koyarsan?
Orkun Kökçü ya da İsmail Yüksek.
Hayır, Orkun'u oynatacağım ama Orkun'un bölgesine Hakan'ı çekip öne Arda'yı koyarım abi. Yani şimdi Orkun tamam, sen onun üzerinden 6 verir ama Hakan, Arda ve özellikle İrfan Can Kahveci'yi de koyarsan o üçlü.
İrfan Can'ı zaten net oynatman lazım. O üçlü, ama İrfan Can'ı ben orta sahada oynatacağını düşünmüyorum.
Sağ tarafta.
Kanat oynat.
Sağda İrfan, o göbekte tamam. Hakan'la Arda Güler topun sende kalmasını da sağlayabilir. Tamam. Özellikle Gürcistan maçında.
Defansif orta saha.
Salih Özcan.
Sol tarafa
Salih, Hakan, Arda. Çünkü
sol tarafa
Barış Alper bence.
Bence de şu an Barış Alper.
Sağda İrfan Can.
Ama forvette de oynatabilir Barış Alper'i.
Forvette abi Barış Alper forvette oynayamıyor ya. Oynayamıyor. Yani nereye koşu atacağını da bilemiyor. Bakıyorum
Cenk
abi.
Cenk'i oynatacaksın o zaman ama bilmiyorum ki Cenk. Ya tecrübe sebebiyle
Kenan mı? Kenan mı? Cenk mi? Semih mi? Üç tane oyuncu var zaten.
Semih kalır mı diyorsun sen?
Bence kalır. %100 kalır. Semih kalacak gibi duruyor.
Yani
çünkü Enes'in sakatlanması.
Form durumları burada çok önemli ama ya bence Cenk Tosun kesin süre almalı.
Almalı değil mi? Bence
kesin
almalı.
Hani insanlar işte yaşlı kaldı, Beşiktaş'ta düzenli oynayamadı vesaire diyebilir. Ama Cenk Tosun çok büyük bir tecrübe.
Tabii son 30 dakika
önce
olmalı.
Önce bir şans verilmeli. Aslında. Yani önce şu hazırlık maçlarında bir Cenk'i görmeliyiz bence en uçta. Yani Monteya bize onun şeyini vermeli, akıbetini göstermeli. Yani Cenk'le başlayacağımız bir hazırlık maçı olmalı.
Kerem Aktürkoğlu zaten son 30 dakika oyuna girer. Kerem Aktürkoğlu.
Tabii orada çok oyuncumuz var ofansif.
Kenan Yıldız girer. Orta sahada Orkun oynar zaman zaman. Orta sahada tabii Salih Özcan, Hakan Arda biraz yumuşak kalabilir. Tam Gürcistan maçını bu şekilde geçirebilirsin ama diğer maçlarda bu üçlü olur mu olmaz mı? Onda şey Çünkü Salih de çok böyle sert bir oyuncu değil.
Tabii.
Ya defansif orta saha
orada konusunda... İsmail Yüksek o olmazsa olmazı aslında milli takımın.
İşte onu söylüyorum. Ya Orkun ya İsmail.
Ama İsmail ilk maça yetişemiyor. İkinci maça yetişiyor ama İsmail de 1,5 aydır oynamıyor abi.
Büyük o sıkıntı.
Bir de gücüyle oynayan bir oyuncu. İşte fiziksel olarak hazır olmayan bir oyuncu geldiği zaman ne kadar sana katkı verebilir? Bu da o da muamma yani.
Orta saha çok önemli futbolda.
Bir de Orkun Kökçü de çok Benfica'da bu sene oynayamadı. Bakıyorum kaç maç oynamış Benfica'da.
Zaten sonra kadro dışı bırakıldı biliyorsun.
Evet yani Orkun Kökçü de şu anda oynadığı zaman katkı veremez.
Ya orta saha çok önemli bir de. Yani hele ki böyle üst düzey karşılaşmalarda yani sonucu belirleyen faktör orta sahadır.
Bu arada Beşiktaş Orkun'u almaya çalışıyor. Salih'i de Orkun'u da. Bu arada Beşiktaş Salih'i de Orkun'u da ikisini de birden alırsa orta sahayı
tabii halleder. Ama çok zor işler.
Suat'ı Getson falan da var.
Abi Dortmund vermedi geçen yıl Galatasaray çok istedi. Ya yani oyuncuyla konuştu.
Bu sene yalnız
zor biraz o iş. Mesela bak biraz önce dedim ya Nuri Şahin konusu. Bak Nuri Şahin sana burada katkısı olur işte.
Bu sene ama 43 maç oynamış ya.
Kim?
Orkun.
Evet işte. Çok iyi.
1796 dakika ligde oynamış.
Çok iyi. Demek ki oynamış yani. Orada bir
7 gol 8 asist yapmış.
Düzeltme yapalım. Ya Orkun Kökçü çok iyi oyuncu. O yüzden yani ya Orkun ya İsmail diyorum o bölgeye. Ya Orkun ya İsmail.
Bir sakatlık yaşamış. 11. ayda. Bakıyorum maçlara. Ama hep şey bakıyorum. Hı. Mesela bir Toulouse maçında 5 dakika oynatmışlar. Rangers maçta 26 dakika, Marseille maçta 59 dakika.
Şimdi ayın 10'unda
hep
Bologna ile maçımız var. Hazırlık maçı.
2024'e bakıyorum şu anda. Yok, son maçlarda yine oynamış ya. Bir 19 dakika oynamış. 45, 76, 80, 90 ilk 11 oynadığı maçlar da var. 86 1 dakika oynadığı olmuş. Yani oynadığı maçlar olmuş yani. Orkun Kökçü katkı verir.
Söyledim mi başta?
Orkun Kökçü katkı Orkun, verir. Şu anda sesi düşünüyorum. Ben şimdi istatistiklere de baktım. Bu sene kaç maç oynamış vesaire.
Yani orada ya Orkun ya İsmail. İkisinden biri mutlaka.
Salih zaten oynatacaktır.
İlk 11'de olmalı. Abi Orkun Salih ikilisi öncelikli. Sonra Orkun İsmail ya da işte İsmail Salih nasıl oynatırsa hoca. Ama bence güçlü orta sahamız olmak zorunda. Çok açık ve net.
Salih bu arada bu sene 34 maç oynamış.
Borussia Dortmund
tabii 30 ya yani Salih'in istatistikler ya Salih banko. Orada Arda'yı mesela Ancelotti sağ tarafta oynatıyor. Orta sahada oynatmıyor. Mesela sen sağda mı oynatırsın, orta sahada mı oynatırsın? Arda Hakan Salih mi yaparsın ya da
Arda'yı ben orta saha kombinasyonlarının hiçbirine koymam.
Sağ tarafa atarsın.
Hayır, şöyle. Arda'yı ikinci forvet gibi, 10 numara gibi oynatacaksın abi.
Tamam, nasıl yapacaksın şu söyle. Üçüncü orta saha oluyor işte o zaman.
Yani
Hakan'ı Hakan'ı kesemezsin. Hakan bu takımın önemli oyuncusu.
Tabii.
Millet sallıyor falan da ben son hazırlık maçına baktım. Tam iki tane şut çektiğine bisküvi kırmaz falan ama abi bütün oyunu falan Hakan kuruyor, alıyor defanstan topu çıkarıyor falan filan. Yani Hakan bu takımın en iyi oyuncusu. Abi kimse kusura bakmasın yani.
Sahada bayrak oyuncun, lider oyuncun olmak zorunda. Ve bu takımın bayrak oyuncusu da şu anda Hakan Çalhanoğlu. Artık o ekibin en tecrübeli futbolcusu konumunda. Hem kariyer olarak, hem yaş olarak, hem milli takım tecrübesi olarak. O yüzden Hakan Çalhanoğlu'nun olmadığı bir kombinasyon, olmadığı bir 11 yer almayacaktır bence turnuvada. Yani Arda'yı nasıl yer açacak bilmiyorum. Çok zor bir soru bu. Çok zor. O zaman iki tane defansif ya da 6-8 ağırlıklı oyuncuyla değil de bir taneyle oynayacağız Arda'ya yer açmak için. Ya yani bunun cevabını bulmalı Montella. Hangisi doğru?
Semih oynatır mısın? Kılıçsoy'u. Semih de enteresan bir oyuncu ama biliyor musun?
Evet.
Ceza sahasında topla buluşturduğun zaman hiç sahada yokmuş gibi gözüktüğü anlarda bile her an gol yapabilir. Şimdi gol şansı çok yüksek.
Kanatlardaki Barış alternatiflerin Barış, Kerem, İrfan Can, Kenan Yıldız. Şimdi buraya Semih'i zor.
Semih en uç diyorum.
Semih buraya aynen. Semih oynayacaksa o yüzden diyorum. Semih oynayacaksa en uçta forvette oynar.
Çünkü santraforun da yok.
Evet, yok.
Ve Barış Alper'le tamam büyük maçları oynarsın. Ama Gürcistan maçında topa sen hakim olacağın için
tabii.
Orada en uca rakip stoperleri şey yapacak, yoracak, meşgul edecek bir oyuncu atman lazım. Barış Alper değil o, çünkü Barış Alper sırtı dönük oynayamıyor abi.
Zaten şimdi bir tane hazırlık maçımız kaldı. Ayın 10'unda Polonya ile oynayacağız, sonra turnuva başlıyor.
Evet.
Bence Montella'nın yedek ağırlıklı bir kadroyla çıktı aslında İtalya'ya. Yani direkt as oyuncularıyla çıkmadı.
Evet.
Ya bize gerçek 11'ini göstermesi. Hadi bazı oyuncuları dinlendirdi İtalya maçında. İşte Abdülkerim zaten banko 11 oynayacak bir futbolcu. Hadi ona yer.
Arda'yı oynatmadı.
Arda'yı oynatmadı. Arda oynar mı bilmiyorum.
Arda'yı oynatır.
Arda banko oynar mı bilmiyorum.
Şöyle oynatır. Son 5-6 maç oynattı ya Ancelotti.
Abi tamam ama bilmiyorum.
Biraz hazır da gelecek yani Arda.
Yani çok üst düzey bir yani futbolun göz bebeği, katılıyorum. Ama turnuva başka bir olay. Şampiyona başka bir şey abi.
Tabii.
Ya o yüzden kararsızım bir türlü. Burada o mu doğru, bu mu doğru şu an sesi düşünüyoruz. Yani turnuva, şampiyona bambaşka bir olay. O yüzden bilmiyorum, Ardalı bir kombinasyonla mı başlayacak turnuvaya? Arda'sı sonra mı kullanacak? Yaşayıp göreceğiz. Ama bence Polonya maçında, son hazırlık maçında bence Montella'nın santrforda değerlendireceği isme dair tercihler yapması gerekiyor. Cenk'i Polonya maçında en az bir 40-45 dakika vermesi lazım bence Cenk'i. Semih'i denemesi lazım. Yani Enes Ünal Bournemouth kontratını, yani şey opsiyonu kullandı. Bournemouth'un oyuncusu oldu ama abi Enes Ünal da,
Enes sakatlandı zaten ya.
Yani şey ışık vermiyor zaten yıllardır milli takımda.
Evet.
Yani milli takımda yok Enes. Olmadı hiç. Ya bizim direkt santraforumuz yok ne yazık ki. Direkt dokuzumuz yok.
Bak şey, Çağlar çıkarıldı. Enes çıkarıldı kadrodan.
Tabii Ozan
çıkarıldı. Ozan çıkarıldı. Yani bu onun için Semih'in kalması bence garanti oldu. Tabii. Bence Semih kalır. Bu da yani milli takım için de iyi bir şey olabilir, biliyor musun? Çünkü pırlanta gibi iki tane, üç tane çocuk var bak önde.
Tabii.
Kenan, Arda ve Semih. Bu çocuklardan birisini, ikisini oynatırsın, bir tanesini sonradan sokarsın ya da iki tanesine, orada birçok şeyi değiştirebilirler. Bu çocuklar kuvvetli bir de abi.
Zaten yani Semih'in 2-3 ay önce milli takımdan çıkarılması, Ümit, evet, milli takıma yollanmasının hani bir normal basit bir tercih değil. Hani bir art niyet aramıştık bu konuda. Evet. Yani Semih Kılıçsoy, Arda Güler gibi Türk futboluna uzun yıllar hizmet edecek, damga vuracak güçlü bir oyuncu aynı zamanda. Evet 18 yaşında ama senin şampiyona kadronda olacak abi. Avrupalı oynatıyor. Foden kaç yaşında Manchester City'nin rotasyonuna girdi, oynamaya başladı ya da İngiltere milli takımında. Yani Semih de oynamalı abi, zaten şampiyonada olması gerekiyordu. Belki de dediğin gibi Enes'in sakatlığı en azından doğruyu bulmanı sağlayacak. Çünkü
evet,
Enes Ünal'ı alsan da almasan da kimse heyecanlanmıyor abi.
Tabii. Bazı
yapamadı yani.
Bazı şanssızlıklar şans doğurabiliyor. Beşiktaş, evet, Şenol Güneş ilk geldiğinde
doğru bir yaklaşım.
Kampta Tolga Arslan sakatlandı. Mesela Oğuzhan Özyakup hiç hesapta yokken Oğuzhan'la başladı ve Oğuzhan Atiba Sosa ile beraber muhteşem bir üçlü oldu orta sahada. İbrahim Kaşı milli takımda sağ bek oynatıyordu. Fatih Terim Norveç maçında sakatlandı, çıktı. Gökhan Gönül aldı, maçı kazandı. Anladın mı? Bazı
tabii canım şey tercihi Semih Kaya'yı kazanması Galatasaray bu şekilde oluyor. Yanlış hatırlamıyorsam o dönem Uyfa Lüsi sakatlandı.
Ozan Kabağ oynattı.
Gökhan Zan kart cezalısıydı. Semih Kaya'yı oynattı. Semih Kaya'yı kazandı Galatasaray.
Evet.
Ozan Kabak da öyle. Üst üste 3-4 kombinasyon bir araya girdi. Ozan Kabak oynadı. Hoca ısrar etti. Verdi formayı. Devam etti. Sasha Boy'un Galatasaray'da kalması. 30 milyon euroluk bir oyuncu olması. Transfer ettiğiniz Dubois
sakatlanıyor. Onun alternatifi olan yedek oyuncu cezalı duruma düşüyor. Sasha Boy oynuyor.
Tabii.
Yani sezon başı kampı bile yememişti o sezon Sasha Boy. Ve hangi noktaya evrildi? Dediğin gibi bazı şanssızlıklar büyük bir şansı ve tarihi fırsatı ortaya çıkarabiliyor.
Ali Koç, önümüzdeki sezon Türk oyuncular daha değerli olacak demiş. Mert Hakan'la daha konuşmadım. Ona çok kızdığım anlar oldu ama Mert Hakan gerçek bir Fenerbahçeli. Fenerbahçe'yi yaşayan, iliklerine kadar hisseden biri. Yeri geldi mi belki ajitasyonlar olabiliyor. Daha çok futbolunun konuşulması gerektiğini düşünüyorum. İnşallah bizde kalır demiş.
Fenerbahçe kulübü başkanı Ali Koç, kaptanı Mert Hakan.
Ya tabii takım içerisinde
yani Mert Hakan bilmiyorum abi. Yani Fenerbahçe kaptanlığı
gözü kulağı zaten.
Kaldırabiliyorsa.
Gözü kulağı zaten yani içeride ne oluyor ne bitiyor.
Yani bilmiyorum. Mert Hakan'ın tasvip etmesi, destek olması başkanın hali.
Uğur Boral'la röportaj yaptım. Şunu söyledi.
Ya o da biraz yani Uğur Boral güzel, eline sağlık, ses getirmiş, ben de gördüm sözlerini. Uğur Boral'ın ama biraz yanlış anlamasın ama yani saçmalamış Uğur Boral.
Hayır, şunu...
Bu tip oyuncular Galatasaray'da olurdu falan demiş. Ya Beşiktaş, Fenerbahçe'de Caner Erkin Fenerbahçe'deydi. Emre Belezoğlu Fenerbahçe'deydi. Biz Türk futbolunda yıllarca onları konuştuk ya. Galatasaray'da kim konuşmuş acaba Uğur Boral? O dönemlerde. Onun
ben şeyle alakalı, Mert Hakan'la alakalı söylediğinden bahsediyorum. Mert Hakan...
Hayır, Mert Hakan tarzı Mert oyuncular Galatasaray'da olurdu.
Mert Hakan
ya.
Yakışmıyor dedi. Yani
tamam, Galatasaray yakışırdı. Onun tarzı oyuncular orada olurdu
onu,
demiş.
Onu söylemiyorum zaten. Diğerini söylüyorum. Sen o konudan şey yaparsın.
Yani.
Eleştirirsin de ben Mert Hakan'la alakalı söylediğinden bahsediyorum. Dedi ki Mert Hakan çok antipatik. Bu tarz hareketleri yapmasın.
Doğru.
Bu işin sonrasında olduğunu düşünsün dedi. Yani futbol bitiyor.
Tabii.
Ya da Fenerbahçe'den sonra ne yapacaksın? Bunları bilmek, konuşmak lazım.
Üç büyükler devam ediyor.
Değerli seyirciler, sevgili dinleyenler, Radyo Gol'de ortak yayın, YouTube'da yeniden beraberiz. Üç Büyükler programında İrfan 25, Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un seçim yarışını ve basın toplantılarını ve de organizasyonlarını takip ediyor. Biz de Ali Naci Küçük'le beraber, ben Deniz Atakan Kurt, burada gündemi konuşuyoruz, sizlere aktarıyoruz, taşıyoruz. Az önce milli takımı konuştuk. Ali Koç'un bir açıklaması var. Ali Naci Galatasaray'da ilgilendiriyor. Geçen yıl Ağustos ayında arkadaşlarıma Galatasaray'da Şubat ayını bekleyin demiştim. Seçim sürecine giriliyordu. Herkese başkanlık sözü verildiğini duyuyorduk. Yani şey diyor. Dursun Özbek, Erden Timur'a başkanlık sözü verdi diyor burada. Bizi ilgilendiren bir konu değil. Ama yine de açıklıyor yani ilgilendiren bir konu değil. Bizi ilgilendiren bir konu değil. Sayın Erden Timur da kendi bakış açısıyla konuları anlattı. Diğer taraf da anlatacaktır. Köprünün altından çok sular akacaktır. Bizim o tarafla sıkıntımız bel altı söylemler, ligi bitirtmeyiz gibisi yaklaşımlar. Sonra en rahatsız olduğum ise, biz Zaha'yı bir yıl önceden istiyorduk. Ne paralar verildiğini biliyorum. Açıklanan paraları da biliyorum. Tete ile hiç alakamız yoktu. Tete'nin yanına bile yaklaşmadık. Ndombele'yi çok vermek istediler. Dışarıdan sponsor diyorlar. Sponsorun ismi bile belli değil diyor.
Kim için söylüyor bunu?
Şey işte Tete ile alakalı diyor. Hiç alakamız yoktu diyor. Ndombele'yi çok vermek istediler diyor.
Sponsor yoktu. Ndombele'de sponsor yok. Sponsor olunan transfer Icardi. O da imaj hakları karşılığında. Yani altısını kulüp veriyor.
Erden Timur'a başkanlık sözü mü verildi?
Evet.
Dursun Özbek.
Ama 2 sene önce. Sayın Başkan biraz geç istihbarat almış. Şubat ayında verilmedi yani o söz. 2 sezon önce. 2 sene
bu
önce.
Bu sözü niye tutmadı peki Dursun Özbek?
Dursun Özbek göreve aday olduğunda Sayın Erden Timur'a böyle bir vaatte bulunmuştu. Kaldı ki şöyle bu olayı sağlamlaştırayım. Hatırlayın, Dursun Özbey'in ilk göreve aday olduğunda, Sayın Burak Elmas sonrasında yarışa soyunduğunda
Dursun Özbek yönetiminin bütün yüzü Erden Timur olmuştu. Röportajlarda, genel kurul üyelerine yapılan toplantılarda, organizasyonlarda Dursun Özbek yönetimini temsil eden, konuşmaları yapan, projeleri anlatan isim hep Erden Timur'du. Bu da o sözün yansımasıydı. Gelelim, 2 sene başkanlık yapacağım, sonra görevi sana bırakacağım demişti Sayın Başkan. Ama bu işler böyle olmuyor. Yani mesela Fenerbahçe'de de konuşuluyor ya, Ali Koç 2 seneliğine göreve seçilecek, pardon 3 seneliğine, sonra Acun Ilıcalı'ya devredebilir diye. Şimdi başarı olduğu zaman o tadı, o keyfi, o başarıyı yaşadıktan sonra kolay kolay o koltuğu bırakamıyorsunuz. Bunu Türkiye'de defalarca kez gördük. O yüzden bu tip sözler vermek çok doğru bir yaklaşım olmuyor. İşte o zaman ipler geriliyor.
Ben Acun abinin, Acun Ilıcalı'nın çok vizyonlu olduğunu, Hulusi'de zaten ciddi anlamda piştiğini, yıllardır da futbolun içinde muhabirlikler falan da yaptı. Neyin doğru olduğunu, yanlış olduğunu elbette biliyor. Çok da zeki zaten. Fenerbahçe eğer başarılı olursa Fenerbahçe büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Çok bence transferlerde de yararlar sağlayacaktır. Tabii şöyle bir durum da var. Yıllardan beri bu işin içindeyiz. Yöneticiler ön plana çıktığı zaman ya da başarılı olduğu zaman ve bunlar çok kamuoyunda konuşulduğu zaman, medyada övüldüğü zaman, taraftarlar tarafından sürekli ön plana çıkarıldığı zaman ve sosyal medyada başkanlığın hiç hoşuna gitmiyor. Daha önce Hakan Bilal, Kutlualp, Aziz Yıldırım örneği, Saadettin Sağdan Aziz Yıldırım örneği, Erden Timur, Dursun Özbek örneği. Yani bunları yaşıyoruz. İnşallah eğer seçilirse, tabii bilmiyoruz kim seçilecek, bu problemi yaşamaz Fenerbahçe Kulübü, Ali Koç ve Acun Ilıcalı. Çünkü ben ciddi bir vizyon katacağını düşünüyorum. Eğer kazanırlarsa transferlerde, ki Mourinho da bu vizyonu kattı. Bir de önemli bir figür. Yani basını, medyayı biliyor. Medya kuruluşları var. Yıllarca muhabirlik yapmış. Hulusi'nin başkanlığını yapıyor. Kulüpler aldı. Transferler yapıyor. İşte hatalar da yapıyor. O hatalar ders oluyor işte. O hataları tekrarlamaz, tecrübe edinir ve Fenerbahçe Kulübü'ne daha doğru işler yapabilir. Fenerbahçe Kulübü için hayırlısı olsun. İnşallah Acun abi sevdiğim için de, yıllardan beri tanıdığım için de başarılı olmasını isterim. Ama bu sene, yani yeni sezonda geçen seneye oranla çok daha zor bir lig olacağını ben düşünüyorum. Bir Başakşehir'in zirveyi takip edeceğini, zorlayacağını, büyük takımlara çelme takacağını düşünüyorum. Abdullah Avcı'nın çelme takacağını düşünüyorum. Doğru transferler yapılırsa, planlama yapılırsa. Van Bronckhorst'la ve gelecek 5-6 ya da 7 transferle birlikte Beşiktaş'ın zirve yarışını kovulacağını düşünüyorum. Göztepe'nin ben doğru yatırımlarla doğru işler yapacağını düşünüyorum. Büyük takımların öyle güle oynaya herkesi yeneceğini düşünmüyorum. Zorlu deplasmanları olacağını düşünüyorum. İnşallah yeni sezonda çok daha zor bir lig izleriz. Ali Koç ayrıca transfer çalımı ayıp bir şey değil. Zaha'ya bir sene uğraştık. Galatasaray nasip oldu. Biz 8,5 milyon euro masadan kalktık. Biz varken Galatasaray masada yoktu. Çalım mı çalım? Ama iyi ki o rakamla imza atmadık. Kapa bildiriler rakamıyla gerçekler siyahla beyaz kadar farklı diye devam etmiş az önceki açıklamalarına. Tabii hem Acun Ilıcalı hem Ali Koç hem Aziz Yıldırım sürekli hem dijitalde hem de televizyonlarda açıklamalar yapıyor. Ali Koç ayrıca Fenerbahçe Akademisi'ni bitireceğim. Oradan çıktıktan sonra deri ağzında başka bir yere götürmeliyiz. Florya modeli gibi mi diye sorulmuş. Ali Koç, devlet Galatasaray'a yaptığı kıyakları bize yapmıyor demiş.
Seçim çalışmalarında ve konuşmalarında dahi Sayın Ali Koç Galatasaray örneklemesi yapıyor. Galatasaray'ın sorunlarını konuşuyor. Ya bari burada Galatasaray konuşmasa keşke. Yani Fenerbahçe'ye dair hayallerini, planlarını anlatsa. Yani ne diyeyim ki? Fenerbahçe nereden aldı? Sayın Aziz Yıldırım kazandırdı. topuk yaylası tesislerini. Ciddi bir gelir elde ediyor biliyorsun. Kim verdi? İhale hangi gazetede çıktı? Yerel bir gazetede. Ve bu şekilde sahip oldu. Ya şimdi devlet Galatasaray'a tanıdığı imtiyazları bize tanımıyor falan. Çok doğru ve sağlıklı değil. O zaman sen bunu sağlayamıyorsan başarısızsın. Çünkü Fenerbahçe bir marka. Bu markanın gücünü kullanacak olan sensin, ben değilim. Galatasaray bunu doğru yapıyorsa bu onu ayrıcalıklı kılmaz. O zaman demek ki sen yönetemiyorsun. Sen doğru kontakları kuramıyorsun o zaman. Senin hatan tam tersi.
Zenit Zanitdinov'un transferi konusunda Beşiktaş'la anlaştı. 4,5 milyon euro Beşiktaş'ın istediği rakam. Şu anda bu para için konuşmalar, görüşmeler devam ediyor. Beşiktaş 4,5 milyon euro da diretiyor. Zenit daha az bir rakam vermek istiyor ama bu transfer olacak gibi duruyor. 4,5
milyon euroya satarsa iyi iş.
Evet.
Çünkü Zanitdinov'un nerede oynadığı belli değil.
Evet.
Evet yani. Joker olarak kullanabileceğim bir oyuncu ama bir mevkide ön plana çıkmıyor.
Doğru.
Yani hangi mevkinin oyuncusu olduğunu bilmiyoruz Zanitdinov.
Doğru. Sevgili dinleyenler, değerli seyirciler, Radyo Gol'de ve ortak yayın YouTube'da yine beraberdik. Bu perşembe beraberdik. Geçtiğimiz perşembeler beraber olduğunuz gibi bundan sonraki perşembelerde de inşallah Allah izin verirse yine karşınızda olacağız. Yine burada olacağız. Anne Ağacı Küçük'te İrfan 25 ile beraber. İrfan 25 bugün az önce de belirttiğim gibi seçim çalışmalarını takip ediyor. Röportajları var. O yüzden burada olamadı ama gelecek hafta burada yanımızda olacak, oturacak. Anne Ağacı Küçük ve bendeniz Atakan Kurt. Sizlere 2 saat boyunca tüm gündemi aktardık, değerlendirdik, yorumları sizlerle paylaştık. Gelecek hafta görüşmek dileğiyle hepinize
iyi haftalar.
İyi haftalar.